Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şu kat tamam, son bir tweet atabilir miyim?
At hocam, at, vur.
Atıyorum hadi. Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Evet, aynı şeyi yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Kör yaşadım, kim bende, kim bende. Bastonu da hiç sevmem, vay
sana ne, sana ne.
Yan gelirinde yaparım,
peynirlerde bakarım.
Tavuk örlerler bana, basma sakın damarıma.
Aman! Ama! Bazen de eğlendirdik.
İki reytingleri evlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Yanımızda köylerin de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
29/12/2016/23 AKP'nin ipi görme özürlü milletvekili Lokman Ayvan'ın tepkisine neden olan özürleriyle ilgili düzenleme torba yasa tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtını bu program için araştırdık.
Aniden gözümüz açılsa ne olur? Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş yani bu konuda hakikaten. Ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani, evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Bu ses evet. Bu ses bu. Tamam.
Başka var mı?
Yok.
Çok teşekkürler.
Açmışlar mısın?
Gördüğünüz gibi öttüm.
Evet ama siz bekliyorsunuz.
Bas Seda.
Evet.
Evet çok güzel.
Evet süper.
Hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramını, neler var, ekran, ana ekran nasıl? Nasıl geziyoruz, nasıl onaylıyoruz onları göreceğiz. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor onu göreceğiz. Daha sonra MP3 olarak neler yapabiliyoruz, MP3 dinleme, sesli kitap dinleme olabilir. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var.
O kadar çok röportaj yaptık ki.
Merhaba.
Ben de Ergun var.
Karşınızdayız, yanınızdayız.
Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl. Ve temel olarak bu Blind Driver Challenge'ın hafta içler sorumluluğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatırlarımız.
Bu genel yapıları da çok çok farklı yol arkadaşlar. Öncelikle size kendinizden ve diğerden bahsedecek olduğum
o kadar çok bir şey üretebiliriz.
Buna girmek için.
Program için havada, karada ve denizde kayıttaydık.
Evet. Tenacious engellilere göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı
yine 21-23 saatleri arasında
yine Radyo Gören Parmak'ta
engelsiz erişimli saatlere gelmezseniz siz bilirsiniz.
Biz buradayız.
Her hafta buradayız, 21'de yayındayız. İlgi, sevgi ve müziği her an paylaşmaya
şimdi saatlerden.
Merhabalar. Hala benim barda kulağımda şarkı evet, çalıyor. Geriden geliyor. Evet.
Marşıyla başladık. Galatasaray'ı da tebrik ediyoruz.
Evet. Bugün günün anlam ve önemine uygun bir şekilde çeyrek finale çıkan Galatasaray'ı tebrik ederek onun şarkısıyla başladık. Yarın evet. Da darısı Fenerbahçe'nin başına diyerek.
Yarın değil mi Fenerbahçe'nin maçı?
Evet. Yarın da Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçe daha şanslı görünüyor. Victoria Pizen'le karşılaşacak ama ilk maçı zaten önde bitirdiği
evet,
için hocam.
İlk maçı yani önde bitirmişti.
Olmuyor.
İlk maç neredeydi onu bile bilmiyorum ha.
Efendim?
İlk maç neredeydi onu bile bilmiyorum.
İlk maç oradaydı hocam.
Burada orada seyircisiz oynayacakmış sanırım onu biliyorum.
O konuda ilginç bir rekor kırdı. Seyircisiz oynanan maçta stat kapattıran tek takım kim derse Fenerbahçe. Çünkü adamlar paraşütle şey atmış hocam sahanın içine.
Atmıştı.
Meşale. Paraşütle sahanın içine meşale düştü. Ondan önceki maç da seyircisizdi.
Oradan şey yapan bir şey oldu. Ama neyse, bu sefer ilk kez galiba iki takım, biri UEFA kupasında, biri Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.
Evet.
Güzel bir şey. İkisini de tebrik ediyoruz böyle. Hep yenilgi olmayacak ya, arada bir galibiyetleri kutlayalım istiyoruz.
Güzel olacak, güzel oldu. Olgun güzel abi, olacak diye tahmin ediyorum.
Olgun abi hemen bize iyi akşamlar demiş, yazmış.
İyi akşamlar diyoruz.
Bizden de ona de iyi akşamlar diliyoruz. Belki programımıza bugün onu da alabiliriz hocam, vaktimiz kalırsa. Çünkü evet, sesi betimleme ile ilgili önemli gelişmeler olduğunu söylemiştik. Olgun abimden, birebir işin başındaki kişiden onları duyabiliriz diye düşünüyorum. Evet, Talip abi de iyi akşamlar dedi. Vallahi artık iletişim bilgilerimizi acaba hatırlatmamıza falan gerek kalmayacak yani galiba.
Herkes biliyor mu diyorsun?
yazıyor. Evet, tabii ki radyo@gorenparmak.co.org ya da radyo.gorenparmak Skype.
Evet.
Ve MSN adreslerimiz, artık MSN diye bir şey kalmadı ama
Skype
üzerinden açıyoruz. Evet. Sanırım bize yazabildiklerine göre insanlar görülüyoruz yani. Şu an bir sıkıntımız yok galiba.
Evet.
Tabii ki bizim genel adresimiz engelsesimet@mail.com veya yilmaeng@skype adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Evet. Ne yaptın hocam geçen haftadan bu yana?
Vallahi hocam işte iyileşme süreçleri devam ediyor. Hı-hı. Toparlanıyorum. Otobüslere binmeye başlamıştım. Geçen biliyorsun sana sürpriz yaptım.
Adem abi bana geldi otobüste, gerçekten çok sevindik o gün. Kadıköy'de otobüsle mi gidiyorsun hocam?
Aha. Gündür. Evet.
Süper süper gerçekten.
Evet, toparlandım.
Zaman içinde. Evet, bugün ses kalitemiz çok güzelmiş hocam. Ekstra bir şey yaptın mı?
Yok, ekstra bir şey yapmadım. Ses kartı az önce çekmişti, onu düzelttim.
Ha, anladım ki arada bir çıkarıp takmak işe yarıyormuş hocam. Bizim ses kalitesi bazen güzel oluyor, bazen kötü. Vallahi biz bir şey yapmıyoruz. Kendi kendine değişiyor ses kartının durumu. Ben de anlamıyorum yani bir şekilde bazen.
Önceden şey yapamıyordum, aklıma gelmiyordu. Yayına başlarken unutmuş oluyordum. Şarjı oluyordu laptop. Çok önceden elektrikte kalıyordu.
Evet evet, o anlamda.
Şimdi yayın başlamadan önce onu çıkartıyorum. Şarjın, yayının sonuna kadar şarj idare eder diye. Yani o da yayın kalitesini düzeltiyor olabilir belki, bilmiyorum ama.
Doğru, etkiliyor olabilir hocam. Kesinlikle şarjsız olunca cırıltı yok. Biz ki biz gönüllü okuyucularımıza da okurken fişte kayıt yapmayın öneriyoruz hocam. Çünkü topraklama o cırıltıyı dip gürültüsü olarak alıyor.
Evet, kesinlikle o. Belli oluyor. Çoğu cihazda olan, ses cihazlarında olan bir sorun aslında bu. Eğer kalitesiz bir amfi ise onlarda bile oluyor böyle şeyler. Hatırlıyorum okulda.
Evet.
Bizim amfiyi bazen uğraşırlardı, epey düzeltmeye çalışırlardı.
Değil mi
o,
öyle?
O sesi hatırlıyorum.
Doğru, o şeyler oluyordu gerçekten. Bugün iki konuğumuz var her zamanki gibi. Elif bizle olamayacak ama Deniz bizimle olacak. O da yeni Amerika'ya gitti. Onlar Elif'le buluşmuşlar zaten geçen hafta. Elif'te de şöyle bir durum var. Elif ikisini birlikte almayı planlıyordum aslında hocam ama Amerika'da saatleri bu hafta ileri almışlar galiba bizden önce.
Anladım.
O yüzden saat farkı 6'ya düştü şu an yani. Şu an Amerika'da saat 3. Normalde 7 saat biliyorsun.
Evet.
O yüzden Elif normalde 3'te çıkıyordu. 3'te çıkmak zorunda kaldı. İş yerine gidiyor. Saatler bizde ileri alınıncaya kadar dedi ben herhalde katılamayabilirim dedi. Bu arada Deniz'le bugün konuşuyorduk. Deniz'i de zaten ben hep istiyordum almayı. Deniz çok ilginç şeyler anlattı bana. Birincisi hem Art Museum, yani Amerika'daki sanat müzesine gitmişler. Orada bir dokunsal tur yapmışlar. Hem ondan bahsedecek, bir de Amerika'da çok ilginç kitaplarla ilgili epey yani ilkel denilebilecek bir sistem varmış hocam. Onlarla ilgili de ilginç bilgiler verecek. Kaçırmayın derim yani. Deniz'le sohbetimizde çok ilginç şeyler öğrenebilirsiniz arkadaşlar.
Evet.
Bu bilgiyi verelim. Ardından yine bu sefer görme engelli eğitimde görme engelli EGET diyelim değil mi hocam, artık uzatmayalım. EGET'ten Mustafa Karaca bizimle konuk olacak. Mustafa da Konya'da yapılan bölgesel engelsiz üniversiteler çalıştığına katılan gruptan Şebnem Ayna ve Pınar Çalışkan'la birlikte galiba 3'ü katıldı yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki izlenimlerini paylaşacak. Biliyorsunuz Nisan ayında da üniversiteler çalıştığı yaklaşıyor hocam, onun öncesinde. Onunla da onu konuşacağız. Dediğim gibi Olgun abimle sohbet edebiliriz ardından. Ama şey çok ilginç, bugün maillere hiç bakma şansın oldu mu hocam bugün GÖP'teki maillere?
Gördüm bir kısmını ama detaylı okumadım.
Şey çok ilginç bir şey, dikkatimi çekti bu. Sosyal medyada bir rapor hazırladı.
Ha evet, onları okudum biraz.
Evet, rapor hazırladı. İşte öğretmen hatasını ama hakkıyla alınsın, sınav edilsin diye hepimizin zaten beraberce düşündüğümüz bir şey.
Nasıl hocam üzerlerine gelmiş? Bu derneklerden de bir şey olmaz. Hepimizi sınavsız atamaları gerekir. Bilmem ne abi.
Alıştık ya bir yerlere hemen kaldık güldür gitmeye.
Abi dedim ki yazdım. Yani doğru yoldasınız arkadaşlar. Aynen
devam, böyle, devam diye.
Yalnız insanlar hakikaten ne kadar alışmışız hocam. Hı hı. Neyse rahatça söyleyebilirim. Biz bu gruptan değiliz. Bunları desteklemiyoruz. O yüzden bununla ilgili bu inisiyatifi koyabilen Ege'de de tebrik ediyoruz yani ben kişisel
evet,
olarak. Biraz böyle olmak lazım. Biraz farklı şeyler de söyleyebiliyor olmak lazım. Korkmuşlar da sanamayacağız falan diye. Nasıl olsa kimse bu derneği sallamaz falan. Korkmayın gibi yazılar var. Sallamasın sallamasın ama farklı bir ses çıkması ve bunun da böyle tepki alması doğru güzel, yolda olunduğunu evet, bence gösteriyor hakikaten. O konuda güzel bir şey oldu. Evet hocam ne yapalım? Bir müzik arası ver istersen.
Müzik
ondan
arası
sonra
verin evet. Daha sonra buraya geliriz. Tekrar devam ederiz. Mikrofonumuzun başındayız nasıl olsa değil mi?
Evet.
Peki. Parçadan sonra buradayız.
O eski mahallede paşa boyalı ahşap eski bir evde otururlardı Sakız Hanım'la Mahmur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdi kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahmur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunuyla eşlik ederdi Sakız Hanım'a. Beraber meşk ederlerdi.
Yaz akşamlarında açılırdı perdeler. Yorgun ellerinde dökülürdü nameler.
Kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bizi rahatsız etmeyin der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım.
Evet, parçadan sonra tekrar birlikteyiz.
Evet, tekrar birlikteyiz ve Deniz var.
Deniz geldi. Karşımızda. Amerika'dan geldi buraya.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sizin için getirttik. Amerika'dan buraya kadar getirttik kendisini.
İthal ettik.
Ama teknoloji o kadar güzel bir şey ki şu an ses kalitesi çok harika. Skype değildi, sanki yanımızdaymışsın gibi.
Evet hocam, yani hakikaten bir 5-10 yıl önce düşünemezdik değil mi? Bu kadar rahat konuşalım. 5-10 yıl belki olabilir değil. Yok, Skype ne zaman çıktı?
Skype'ı bilmiyorum. Ben ilk Amerika'yla değil de Kanada'yla MSN'le konuştuğumu hatırlıyorum.
Evet, ama işte o zaman da ses 3 şey falan, o bile mucizeydi o zamanlar, ama ses tabii kalitesi falan çok kötüydü o sıralarda.
Yok tabii, ses kalitesi iyi değildi o kadar. Skype'ın genelde ilk ses kaliteleri bozuktu ama Skype kaliteyi çok çabuk düzeltti.
Evet.
Yani özellikle uzaktayken insan daha çok kıymetini anlıyor zaten.
Değil mi? Yani bu kadar rahat yoksa telefonla, hatta 1990'lı yıllarda şey vardı, görüntülü telefon diye falan bir şey varmış. Aa, nasıl oluyor falan tipinde diyor ama fahiş pahalı bir şeydi. Yani çok çok pahalı bir şeydi. Çok az insanda falan öyle şeyler oldu. Sadece hayal ediyorduk. Bugün her türlü görüşme yapılabiliyor hakikaten. Böyle bir de geyik yaparız. Ya eski günlerde yoktu artık. Evet Denizciğim, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Biz seni çok yakından tanıyoruz da dinleyicilerimizin bazıları tanımıyor olabilir. O yüzden önce seni tanıyalım her konumuza yaptığımız üzere.
Şimdi heyecanlandım ya.
Heyecanlanma, biz bizeyiz. Zaten 5-10 kişi anca dinliyor Denizciğim, rahat ol.
Olsun. Ben görme engelliyim. OTÜ'de psikoloji danışmanı rehberlikte doktorumu yapıyordum. Şu anda Amerika'dayım, eşimle birlikte geldim. O doktoraya başladı. Burada tekrar başvurular yapmaya başladım. Amerika'da ikinci ayım bitti. Pensilvanya'da State College diye bir yerdeyim. Penn State Üniversitesi'nin bir kampüsü. Ondan sonra başka?
Evet, doktora yeterliliğini alıp gittin değil mi?
Doktora yeterliliğimi alıp gittim. Derslerim bitti. Orada tez aşamasındayım işte. Biraz oradaki tezle uğraşıyorum. Burada bir tane hocayla yeni tanıştım pazartesi günü. Onunla beraber bazı çalışmalar yapacağız. Böyle kendimi meşgul etmeye çalışıyorum.
O tezini bitirecek herhalde OTTÜ'deki.
Bitireceğim ya. İnsan yüzüp kuyruğuna gelince kıyamıyor.
Tabii kesinlikle o kadar yaptıktan sonra bence de bitirmeni öneriyoruz. Elif'le de çok konuştuk da sen başka bir eyalettesin. Daha küçük bir yer galiba.
Burası şehirden, yani şehir üniversiteden ibaret, nüfusu 100 bin civarında bir şey. Bunun 40 bini öğrenci, 20 bini üniversite çalışanı. Geri 40 bini de hani buranın yerlisi. Küçük bir yer. Hani böyle nasıl diyeyim, İstanbul'un bir ilçesi kadar bile yoktur belki. Hani.
Üniversiteyi ilçe kurmuşlar gibi bir şey olmuş yani.
Aynen öyle. Önce üniversite kurulmuş, üstüne ilçe kurulmuş gibi bir durum var.
Anladım. Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor? Yani oralar nasıl, biraz bahsetmek ister misin?
Belki Elif de bahsetmiştir. Buradaki hani otobüslerden falan tekrar olabilir öyle şeyler de ne bahsetmek gerekir. Orada arasıyla burası aynı otobüsler konusunda. Mesela Elifler Ohio'dalar, ben Pensilvanya'dayım. Otobüslerin hepsi mesela konuşuyor ama her durak konuşmuyor. Belli duraklarda konuşuyor. Hepsi steker sandalye için erişilebilir. Durağa geldiği zaman kaldırımın yüksekliğine göre eğiliyor, böyle otobüs yana yatıyor sağa doğru. Steker sandalye binebiliyor, oraya kilitlenebiliyor. Mesela otobüste hiçbir zaman ayağa kalktığın zaman ay bu gidecek de ben dengemi kaybedeceğim ve düşeceğim mi, nerede koltuk bulacağım gibi bir kaygın olmuyor. Sen yerine oturmadan genelde hareket etmiyor ya da böyle işte hemen durağa kıta ineceğin zaman böyle bir ip gibi bir şeyler var camda, onu çekiyorsun yukarıda. Hemen mesela bizde durağa yaklaşınca kapıya gider sıra olursun falan ya, burada öyle bir şey yok. Durakta adam zaten duruyor, senin inmeni bekliyor. Hani kalkıp önceden ayağa gidip, hani ayakta kalkıp gidip orada hazır olman gerekmiyor. Hatta ön tarafta bir çizgi varmış, eğer o çizgiyi geçersen otobüs gidemiyormuş, yani orada ayakta durmana izin vermiyorlar. Hani tren yaparsan ön camdan fırlar çıkarsın gibisinden.
Bizde öyle bir şey olsa bilerek dururlar az otobüs gitmesin diye.
Evet ha, kesin. Abi ya nasıl? Senin orada kaldırım yok galiba ama evin yakınlarında değil mi biraz?
Şimdi burası buradaki şehrin merkezinde değil. Le Monde diye bir yer. Le Monde Village diye geçiyor hatta. Literally village'miş yani, bildiğin köy. Burası böyle dubleksler falan var etrafta. Sakinler, doğası güzel bir yer. Sincap duruyor falan. Ama yollarda kaldırım yok. Hatta gece lambası, yani gece demeyin, sokak lambaları da yok, gece lambası değil de. Sokak lambaları da yanmıyor. Belli bir merkezi bir yolda yanıyor sadece. Bir gidiş, bir dönüş, bir cadde var.
Peki zor olmuyor mu orada yürümek, yolda arabalardan geçer, hani yoldan yürüyor?
Araba ezmesi diye bir korkum olmuyor genelde, çünkü hız sınırına uyuyorlar ve burada şey var, yayaya 6 feet'ten fazla yaklaşamazsın falan gibisinden bir şey çıkartmışlar, kanun çıkartmışlar. Ve yolda yaya varsa, yol müsaitse genelde arabalar karşı şerite gidip geçmeyin tercih ediyorlar ya da çok yavaşlayıp geçiyorlar. Yani sana dokunmamak için, yaklaşmamak için ellerinden geleni yapıyorlar diyeyim. O bakımdan problem olmuyor. Asıl problem burada benim için yolda hiç herhangi bir işaret olmadığı için kaldırımda giderken mesela şey olur, görmeyen birisi yol bulurken işte kaldırıma kaç kere indi çıktı. Tabii. Kaldırımdaki işaretlere göre yol bulmak daha kolay oluyor. Şimdi dümdüz bir caddede hiç kaldırımda olmayınca biraz evi bulmak benim için ilk başlarda problem oldu.
Şimdi ne alıyorsun?
Şimdi iPhone'la bu teknoloji sağ olsun.
Navigon işe yaradı mı? İlk başta olmuyor falan demiştin sen hani o sıralarda.
Aslında Navigon'u hala indirmedim de iPhone'un şeyi var ya, current location sürüyor. Normal kendi mapinde haritasında current location, hani şu anda nerede bulunduğunu diyor. Onu da caddedeki evin numarasını da söylediği için onunla bulabiliyorum evi. O yüzden sorun olmuyor. Hani,
İşine yarıyor mu? Matilde, yani o doğru söylüyor mu numaraya geldi?
Doğru söylüyor. Matilde 326 diyor. Benim evde Matilde 326'da. Oraya gelince. Ama mesela belli bir yönde giderken o numaraları söylüyor. Caddenin karşı yönünden gidersen o numaraları değil de muhtemelen caddenin öbür tarafındaki numaraları söylüyor.
Öyle
o yüzden
olmalı
belli bir yönde, hani aynı yönden geliyorsa sorun olmuyor. Anladım. O sayede yürüyüş yapmaya başlayabildim. Hani evden çıkıp yürüyüş yapabiliyorum çok sıkıldığım zaman.
Evet, o güzel zaten şey olduğu için. Peki biraz şeyleri de bahsedeyim. Bana çok ilginç şeylerden bahsettin. Kitap servisleri oranın. Kitap okuma, kütüphane servisleriyle ilgili. Biraz farklı işliyor galiba orada işler ha?
Burada farklı gerçekten. Ben zaten burada hangi bakımdan ilerliysem bakımdan gerideyiz. Biraz hani kafam karışıyor. Çünkü bunların ileride olduğu şeyler de var. Mesela burada bu görme engelleri, kütüphanecilik mevzu 1931'de başlamış. Sonra ondan 1934'te bir yasa çıkartmışlar. İşte ilk önce Braille kitaplar basarak başlamışlar. Sonra audiobooklar başlamış falan. Sonra bunu işte herkese erişilebilir hale getirmek için bedava yapmışlar. Hani audiobook çalabilecekleri kaset çalarlar, artık teknoloji o zaman neyse, onları herkese bedava vermeye başlamışlar falan. Hani böyle bizden önde başlamışlar aslında. Şimdi benim burada bulunduğun eyaletin kütüphanesi oluyor, ona başvurabiliyorsun. Onun dışında belki ulusal şeyler de vardır ama şu anda benim keşfedebildiğim bu diyeyim. Benim bulunduğum eyalette, ben Doğu Pensilvanya'dayım, o yüzden ona başvuruyorum. Bir de hani her diyelim ki iki tane ana kütüphane var. Ben kendi bölgeme göre olan kütüphaneye başvurabiliyorum.
Yani kendi eyaletinin kütüphanesi var, oradan alabiliyorsun.
Onda iki tane var mesela. Ben Doğu Pensilvanya'ya başvurabiliyorum. Batı Pensilvanya'nın kütüphanesine başvuramıyorum. Çünkü bunlar şeyle gönderiyorlar. Postayla gönderiyorlar her şeyi. Muhtemelen posta hani masrafları daha fazla olacağı için.
Anladım. Yakın
sen olması. Kendine yakın olan yere başvurabiliyorsun.
Alo.
Şimdi buradayım.
Tamam, duyuyoruz biz seni.
Şimdi şey, bunun adını baktım da Radio for Blind and Physically Handicapped diyorlar. Bu kütüphanenin ismi. Ve şey, hani devlet kütüphanesi bu. Ondan sonra şimdi buna üye olmak için bir tane form var. O formu dolduruyorsun. Formda mesela bizde hani illa bir engelli raporu istiyoruz ya. Bunlarda öyle bir engelli raporu yok da mesela, ama uzman bir kişi, mesela diyelim ki bir görme engelli derneği başkanı olabilir. Mesela GETEM'de sen bunu imza atmaya yetkili oluyorsun. Ki ya da mesela diyelim ki engelli öğrenci servisindeki bir sorumlu.
İlle sağlık doktor raporu olmak, TOEFL'da da öyle aslında, biliyor musunuz? TOEFL'da ille rapor diyorlar ama şey de yapsan o da oluyor galiba bazen.
Engelli öğrenci birimi de yapsa oluyor.
Öğrenci
sadece
birimi şey dese, bunun reader'a ihtiyacı var dese, TOEFL bildiğim kadarıyla kabul ediyor.
Yani adamlar şey yapıyorlar muhtemelen.
TOEFL öyle başvurulabiliyor gibi sanki.
Muhtemelen şunu dikkate alıyor adamlar. Orada engellilerle ilgili bir birim senin engelli olduğunu, yani engellilerle ilgili bir çalışan bir sistem. Senin engelli olduğunu biliyorsa onun söylediğini kabul ediyorlar.
Ona güveniyorlar. Ama doktor da olabilir. Mesela orada imzalayabilecek kişiler için de doktor da var. İşte hani, hatta gözlükçü bile var diyeyim. Ondan sonra bu formu hani dolduruyorsun, imzalıyorsun, gönderiyorsun ve şey böyle online falan başvuramıyorsun illa imza gerekeceği için. Bir de mesela benim Türkiye'den aldığım İngilizce raporu kabul ediyorlar rapor gerektiği zaman. Bizdeki gibi illa heyet raporu olsun, 10 tane doktor imzalasın falan gibi bir şeyleri yok. Ben İngilizce normal bir göz doktorundan rapor almıştım Türkiye'deyken. Onu gayet hani şimdiye kadar başvurduğum şeylerde yeterli gördüler.
Öyle bir şey ben de yapmıştım üniversitedeyken. Üniversitenin revir göz doktorundan İngilizce'ye çevirmiştim raporu.
Evet, kabul etmişlerdi. Ben de öyle yapmıştım. Ama altına heyet raporunu da eklemiştim galiba. Öyle bir şey yapmıştım.
Yani burada mesela ben şeye başvurdum. İşte görme düşük görenlere ve görme engelli az görenlere, görme engellilere, körlere sağladıkları bir hizmet var mesela burada. Dün ona başvurmuştum. O kadın mesela, bu böyle yarı devlet yarı özel organizasyon gibi bir şey. Hani devletten biraz para alıyormuş ama kendi kaynakları da varmış. Sosyal hani çalışmacı gibi bir kadın ama görme engellilerle ilgili bir uzmanlaşması var. Burada bir de bu uzmanlaşmalar da çok şey, farklı farklı bir sürü özel eğitimle ilgili dallar var. O kadın mesela dün eve geldi, beni evde ziyaret etti. Neye ihtiyacım var diye baktı. Mesela yaptıkları şeyler şöyleymiş. Market alışverişine götürebiliyor seni. Eğer istiyorsan seninle birlikte markete geliyor. Senin alışveriş yapmana yardım ediyor. Geriye seni eve bırakıyor. Arabayla geliyor, götürüyor, geliyor, getiriyor. Ondan sonra doktora götürüp getiriyor. Gözlükçüye mesela götürüp getiriyor. Bankaya. Ya da mesela devletle ilgili başka bir resmi işin varsa oraya götürüyor. Mesela kıyafet alışverişi yapmak istiyorsan oraya götürmüyor. Ya da ben kafeye gideceğim diyorsan götürmüyor. Temel ihtiyaçlarının olacağı yerlere gidip gelmene destek oluyor.
Anladım.
Veya ayrı bir çalışanları varmış. Evde mesela düzenlemeye ihtiyacım var. Mesela diyelim ki fırına noktacıklar yapıştıracaksın ki yani daha iyi derecelerini bulmak istiyorsun falan. Sana gidip bunları ayarlayabilen bir kişi var. Senin evini daha erişilebilir hale getiriyor. Bir de ne varmış? Yani bu teknolojik şeyler, mesela diyelim ki CCTV denilen bir şey var ya, büyütüyor. Ya da braille display bir şey. Hani sen hangisi senin daha çok işine yarar diye sana tanıtıyorlar. İstiyorsan sen gidip alıyorsun. Genelde buradaki insanlar onu almıyor, devlet sağlıyor. Mesela diyelim ki herkesin braille display'i var. Ben kütüphaneye gittim. Buradaki şey kütüphanesine, üniversitenin kütüphanesine gittim. Orada sordum şey var mı diye, braille display var mı dedim. Bir sürü teknolojik aletlerimiz var falan dedi. Braille display yokmuş çünkü braille display kişisel bir malzeme olarak görülüyormuş. Yani her kişinin zaten olması gereken devletin verdiği bir şey.
Doğru yok. Aslında evet.
Evet.
Bilgisayarda kişilerim var zaten, öyle anladım.
Hani öyle bir şey. Farklı farklı sistemleri var diyeyim. Ha, bu kütüphaneye dönersek bu kütüphaneye dediğim gibi hani bir form doldurup başvuruyorsun. Onlar seni kabul ediyorlar. Bunu tabii yani kullanıcı şifren falan bir şekilde oluyor. Üç şekilde kitap sunuyorlar sana. Dört şekilde diyelim. Bunlar braille baskı sunuyorlar. Ondan sonra kasette okunmuş konuşan kitap diyorlar. Dijital audiobook, yani dijital konuşan kitap. Ondan sonra ve büyük baskı. Bunlar hani 6000'den fazla, mesela benim şu anda üye olduğum kütüphanenin 6000'den fazla şey varmış, audiobook'u varmış. Yani bunu dijital ya da kasette diye ayırmamış, yani sesli kitabı varmış. İşte 7000 küsürden fazla braille baskısı varmış. Gibi hani farklı farklı seçenekler var ama hani bizdeki gibi mesela GETEM'den üye olursun. Girersin kullanıcı adına, şifrenle hangi kitabı istiyorsan bakarsın, indirirsin. İşte şu kadar kitap okuyacaksın, bu kadar okumayacaksın diye bir limiti olmaz. Geri göndereceksin falan diye de bir şey olmaz. Bunda hani bizim eski sistem, altı noktadan falan alırdık o zaman kasetleri. Onun gibi kaseti sana evine gönderiyorlar postayla. Kaset çaları da gönderiyorlar. Çünkü dört kanallı kayıt yapıyorlar daha uzun süre kayıt yapabilmek için. Kaset çaları gönderiyorlar. Ya da mesela dijital book diyelim ki aldın. Aldığın dijital book'u flash disk gibi bir şeyde özel kendine göre bir şeyde gönderiyorlar ve onun da yine çalmak için ayrıca aletini gönderiyorlar. O flash diski bilgisayarıma işte koyayım, binapta hop bidik açayım da dinleyeyim diye bir şey yok. Bu hani copyright telif hakları durumundan ötürü hemen böyle bir şey yapmışlar. Hı hı. Ya da mesela indirebileceğin kitaplar da var. Hı hı. Ama o kitapları da yine indirdiğin zaman o sana gönderdikleri dijital book dinlemeye yarayan alette çalabiliyorsun. Normal bir MP3 çalarda falan çalamıyorsun.
Anladım.
Ondan sonra başka ne var? Ha, bu da bu dijital book uygulaması, yani bu hani bir şeyler dijital olarak şey, 2009'da geçmişler.
Ondan önce hep kasetmiş zaten.
Ondan önce hep kasetmiş.
Ha, 4 kanallı teypler mi var peki o kasete çalmak için?
Aha, 4 kanallı teypler var. O bütün neyi çalmak istediğin şeyi, hani teybini de sana gönderiyorlar, kasetini de sana gönderiyorlar. şöyle bir seçenek var. Mesela okumak istediğin kitap türlerini seçiyorsun o başvuruda. İşte ben işte ne bileyim, yemek kitaplarını okumak istiyorum. İşte bestsellerleri okumak istiyorum. Macera seviyorum. Öyle şeyleri işaretliyorsun. Eğer sen kendi kitap seçmezsen ve ben kendim seçeceğim diye orada işaretlemezsen, sana her ayda işte şu kadar kitap istiyorum diyorsun. Her ay bana 3 kitap gönderin diyorsun. Onlar kendi kafasına göre oradan kitap seçip sana gönderiyorlar.
Çok güzel.
Sonra sen ya o kitapları dinleyince ya da bir ay sonra zaten geriye postaya verip geriye gönderiyorsun.
Oo. Ondan eski sonra... Eski 6 noktada da önceden öyle yapıyorduk ya. He?
Başka ne var?
Peki yani kendin kitap seçip şu kitabı istiyorum dersen gönderiyorlar mı?
Yok, kendim ben kitap istiyorum, kendim seçeceğim, siz bana göndermeyin diye bir şey var. Onu işaretlersen kendin istediğin zaman alıyorsun kitabı.
Anladım. Peki belli bir limiti var mı? Yani bir ayda kaç tane kitap alabilirim falan gibi hani?
Bir kitabı bir ay içerisinde geri döndürüyorsun. Uzatma şeyi vardır belki. Şu anda ben hala üye olmadığım için onlara tam emin değilim. Ama bir kitabı bir ay içerisinde geri göndermeni bekliyorlar.
Bak, sana şey önerebiliriz değil mi Adem Hocam? RFBD de bir dene. Onların biraz daha esnek olabilir evet. Yapıları. Recording evet, for belki. The Blind and Dyslexia. RFBD.org'dur sitesi de. O da Amerika'da şey yapan, bu konuda en büyük kütüphanelerden biri. Hani üyelik koşulları mesela Türkiye'den bile üye olunabiliyor ya, kitap isteyebiliyorsun. Hatta internetten de indirtiyor galiba.
Galiba yani, şimdi mesela internetten indirtiyor. Ben de
onu da tavsiye ederim. Hani ona da üye olmanı öneririm.
Bu tamam, onu da inceledim. RFBD.
Yani orada olduğun için çok daha rahat yapacaksındır. Hani onu önerebilirim ama hani bir de galiba sesli betimlemeli filmler de gönderiyorlarmış onlar, öyle mi?
Aha, gönderiyorlar ama onları da bildiğiniz eski model kasetler olurdu ya. Neydi onun adı?
Video
kasetleri.
VHS
formatında gönderiyorlar. Hı hı. Ve mesela video kasetlerin çalabileceğin o VHS'de player'ı göndermiyorlar. Onu sen kendin edinmek zorundasın.
Ama onu da bulamazsın öyle...
yani. Artık yani muhtemelen bulamam diye düşünüyorum. Çünkü şey yani DVD, CD ya da öyle bir şey yok.
Vardır hala belki eBay'de.
Ama orada onu öyle yolladıklarına göre onu bulabileceğin yerler de vardır belki.
Vardır muhtemelen, internetten ararsan
bulabilirsin. Çünkü Adem abiler de Japonya'ya gittiklerinde en son orada manuel çamaşır makineleri varmış, merdaneli ve sıfırları falan satılıyormuş yani.
Ve kabartma şeyler koymuşlardı onlara. Şey Amerika'da genelde şey var, second hand diye bir ikinci el dükkanları şeyleri var, satış yerleri var. Belki öyle eski ürünleri satıyor olabilirler.
Olabilir de mesela benim şu anda evde televizyon da yok. Çünkü her şeyi internetten izliyorum falan. Hani çok da düşünmüyorum onları. Onlar teknolojiyi aktarlarsa o zaman ben de dinlerim.
Tekst kitap gönderiyorlar mı Deniz? Tabii metin kitap yollama ihtimalleri var mı bu kütüphanenin?
Braille gönderiyorlar.
Yok, bilgisayar ortamında tekst kitap.
Tekst kitap bu kütüphane sunmuyor.
Anladım.
Bu kütüphane hani şey, bundan bir de 140 tane varmış hani devlet çapında ve textbook yapmıyorlar. Sadece audiobook ve braille var. Ya da büyük baskı var.
Yani sen bence de RFBD dene, çünkü onun kataloğu da çok geniş
yanlış bilmiyorsam. Büyük ihtimalle klasik bizim devlet bak Kültür Bakanlığı'nın kütüphaneleri gibi bir yapısı var. Yani hı-hı, çok şey değil hani portatif değildir. O da daha 2009'a geçebildiklerine göre yani çok da hızlı işlemiyor onların sistemi anladığım kadarıyla. Şeyi önerebilirim. Bir de bookshare.org.
Ha evet. Yani oradan
bookshare var, şey var, Gutenberg var falan. Aha. Hani onlar
Onlardan da yani orada biz orada Türkiye oradan onları Türkiye'den üye de olamıyoruz galiba.
Bookshare'e olamıyoruz. Gutenberg'de genelde copyright'e geçmiş kitaplar olur. Eski kitaplar olur.
Klasikler oluyor genelde.
Bu şey bizim kitap severlerin İngilizcesi gibi bir şey değil mi?
Evet evet. Ona benzer bir sistem zaten.
İnsanlar kitap tarayıp tarayıp koyuyorlar.
Taranmış kitaplar var.
Bu şiiri önerebilirim. Onu da üye olmanı öneririm dedik. Onlar üye olursan onlarla ilgili de bize bilgi verirsin kütüphanelerde.
Yeni şeyler öğrendikçe evet. Anlatırım.
Ama bu şey ve RFBD bizim kadar belli bir parası var. Aylık mı yıllık mı ne bir şey ödemen gerekiyor.
Bookshare,
bakmak lazım ya.
Bookshare ve RFBD ikisini beraber kullanma şansın varsa, uygunsa epey bir kaynağa ulaşırsın.
Tabii bir de Bookshare'ın şöyle birçok programın Bookshare şeyi var. Mesela Open Book diye Bookshare'da bağlanıp oradan kitap alabiliyorsun.
iPhone'da da sanırım onunla ilgili programlar var. iPhone kullanıyor musun bilmiyorum. Hatırlamıyorum şu an.
iPhone aldım da acemisiyim.
Peki biraz da Elif'le bir müze ziyareti yapmışsınız. Biraz ondan bahseder misin?
Ha, geçen hafta biz Ohio'ya gittik Elif'lerin yanına. Cincinnati şehrine. Ondan sonra orada bayağı bir yer gezdik. Hayvanat bahçesinden tutun da akvaryum vardı böyle hani kocaman akvaryum yapmışlar işte içinde köpek balığı bilmem nesi var. Oralara gittik. O arada o hafta sonu benim şansıma her ayda bir hafta sonu oluyor ve cumartesi günleri oluyor. Şey varmış, dokunsal tur varmış sanat müzesinde, Cincinnati Sanat Müzesi'nde dokunsal tur vardı görme engelliler için. Aynı anda 3 görme engelli için randevu alabiliyorsun. Randevu alıp önceden gitmek gerekiyor. Ücret ödemiyorsun tur için. Müze hani tabii ki yani çok böyle küçük bir müze değil, bayağı büyük bir müze. Ama sadece müzede toplam 20 tane sanat eserine dokunmaya serbest. Dokunarak turu yaptırabiliyorlar. Bir turda da 4 normalde sanat eserini elde ediyorsun. Sonra başka bir turda yine gidersen hani başka bir hafta sana hani başka 4 eseri gösteriyorlar falan gibi böyle bir şey var, düzenleri var. Biz gittik işte Elif'le beraber. Bir tane kadın geldi bizi almaya. Şeyde beklerken, danışmada beklerken şey giydirdiler. Bu eldiven. Ameliyat eldiveni gibi eldiven, lateks eldiven giydirdiler. Lateks eldivenleri giydikten sonra işte seni odalara götürüyor. Bir tane şey elledik. 1600'lü yıllarda İran'dan götürülmüş bir caminin mihrabı vardı. Çinili'de yapılmış. Ona mesela dokunduk ilk önce. Mesela çok da hani Çin'i olduğu için renkleri ve görsel bir şey. Sadece Çin'in nasıl bir şey olduğu ya da mihrap hani nasıl bir şeymiş, ne kadar genişliği var falan gibi böyle bir şeyleri hani daha çok anlam ifade etti. Buda heykeli vardı Çin'den gelmiş. Ona dokunduk. Bir tane mermer melek vardı. Kocaman böyle gerçek insan boyutları gibi bir boyutta. Diz çökmüş. Ve mermerden yapılmış. 1800'lü yıllarda İtalya'da yapılmış. Mesela mermere dokunmak çok güzel bir şeydi. O mermere heykele dokunmak. Çünkü
evet.
Ben daha önce hiç öyle mermer sanat eseri bir şeye dokunmamıştım. Acayip detaylıydı. Mesela saçları, mesela kıyafeti giyersin de kolları böyle buruş buruş olur ya kolunu büktüğün zaman. O kolundaki buruşukluktan tut da işte saçları kıvırcık olmuş, hani ensesine dökülmüş, elleri, tırnakları, parmakları, her bütün ayrıntı, kıyafetinin bükümleri. Mesela diz çökmüştü melek. Diz çöktüğü zaman mesela kıyafetin altından topukları çıkmış. İşte kanatları var, kanatlarındaki tüylerine kadar çok detaylı bir şekilde işlenmişti. Ona dokunmak çok güzeldi yani. Böyle sanki bir hani insana orada taş edivermişsin gibi.
Anladım.
Acayip ayrıntılı ve detaylı bir şekilde duruyordu. Sonra bir tane bronz heykeli elledik biz orada dokunduk. Mesela kadın dokunurken sana şeyleri de okuyor. O yanındaki bilgi şeyleri olur ya, sorarsan daha çok okuyor. Sen yani sormazsan şey yapma da işte şu yılında şu tarafından yapılmış. İşte bunu simgeleyen bir insan falan gibisinden. Gerçek insanlar çünkü bir 1800'lü yıllarda moda olmuş mermerden heykelini yaptırmak. Öyle gerçek insan büstleri de vardı. Normalde işte 4 tane şeyle eserle bitecekti ama biz Elif'le ikimiz çok meraklı bir şekilde dokunduğumuz için kadın bize bir 4 tane daha elletti. Başka şeyler. Güzeldi yani. Hani böyle ilk kez gezdiğimizde anlamlı oldu benim için. Diğer türlü çünkü hani geziyorsun. Şurada şunlar var. İşte bilmem kaç yılından kalmış eserler var falan. Evet. Çok hani onu internetten açıp okumakla oraya gitmek arasında çok da bir fark olmuyor. Ama bu hani gerçekten anlamlı bir şey oldu.
Evet, gerçekten güzel bir şey olmuş müze açısından. Ben onu veriyorum, sen benimkini bak teyze. Gerçekten hoş bir şeydi Adem Hocam. O müzeyi öyle görmek, şey yapabilmek gayet güzel bir o şekilde. Bizde de aman dokunma çek elini falan diye. Ulan ne müzeler de öyle şeyler de çok yaşadım.
Bir de bazı müzelerde zaten dokunamıyorsun. Dokunulmaması gereken şeyler cam. Bir cam makinenin arkasında bir yerde. Sadece dışarıdan onları izliyorsun. Tabii bir görme engelli içinde bir şey ifade etmiyor öyle bir müze.
İfade etmiyor. Burada da zaten dediğim gibi toplamda zaten 20 tane şeye, esere dokunma izinli varmış. Aslında şey yapılabilir, replikaları yapılabilir. Çünkü hani anlıyorum çoğunluğu sonuçta çok eski bir şey dokunulduğu zaman zarar görebilir ama mesela önceki günde sanat tarihi müzesinden önceki Nature History, doğa tarihi müzesine gitmiştik Cincinnati'deki. Bu bildiğiniz müze. Hani görme engelleri çok özel bir şeyler, acayip şeyler yoktu ama mesela dedim ki bir dinozorun bacağının kemiğinin işte alt kemiğinin replikası vardı. Mesela ona dokunduğun zaman onun ne kadar kocaman bir şey olduğunu ya da T-Rex'in kafatasının replikası vardı. Ona dokunabiliyorsun. İşte mesela dedim ki at çene kemiği, geyik, aslan, işte böyle onların çene kemiklerini yapmışlar dokunulabilir bir şekilde. Ve mesela onların altında bireyel olarak tanıtımları da vardı. Hani bu şudur bilmem hani anlatım tanıtımları bireyel olarak da vardı. Hani şey en azından her şey cam makinenin alt kasında değildi. Hani bir şeylere dokunup anlama şansın oluyordu. O da güzeldi yani normal müzelerde. Evet. En azından her belki eserin ya da her sergilenen şeyin olmasa bile biraz temel şeylerin replikaları yapılırsa daha anlamlı olur. Soyut sanatta kastetmiyorum ama somut şeylerin. Çünkü bir ara ben birisiyle görüşmüştüm de soyut şey sürrealist eserlerin kabartma şeylerini yapmak istiyordu proje olarak da. Realist olanları daha bilmiyoruz. Realist olanları nasıl anlayacağız dedim anlamadım.
Bir soru var Fatih soruyor. Müzeye girişte kulaklık veriliyor mu? Yani yanına geldiğinde neyin ne olduğunu anlayabileceğin gibilerinden bir şey var diye soruyor.
Avrupa'da Bergama Müzesi'ni gezmiştim şeyde Berlin'de. Orada öyle bir şey vardı. Hani sözel tarif ediyordu. Önüne geldiğin zaman bir düğmeye basıyorsun. Bizim müzelerimizde de var hatta onlar artık.
Var,
buradaki
var, evet.
Gittiğim müzelerde iki müzeye gittim toplam. İkisinde de öyle bir şey yoktu.
Hı-hı. Anladım. Ama orada braille olarak şeyler vardı yani.
Braille olarak eğer dokunabileceğim bir şey varsa altında braille olarak açıklaması da vardı. Ama her şeyin mesela açıklaması braille olarak yoktu.
Hı-hı. Anladım.
Mesela evet. T-Rex kafasına dokunduk dediğim yerde aslında çocuk parkı gibi bir şey yapmışlar. Oraya T-Rex yapmışlar replika. Biz böyle bacağımızın altından çocuklar kaçaraktan oraya girdik bir güzel. Evet. Elif'le ikimiz. Elledik onları.
Harika.
İşte fosiller falan vardı hani orada. Başka hani dokunabileceğin şeyler vardı. Çocuklar kırsın tepsin düşürsün etsin diye hani ayarlanmış bir yerde dokunmak serbestti. Onları dokunduk.
Sen hiç... Sonra bir şeye katılma şansın oldu mu? Bir kongrelere falan, NFB'nin bilmem neyin Elif bir iki şeye katıldığından bahsetmişti.
Bizim burada şeye gittim. NFB'nin yerel toplantısına gittim. Bowling oynama. Yılda bir kere bowling oynuyorlarmış. Benim gittiğim ilk toplantıda ona denk geldi. Öyle yani eğlenceliydi. Yani öyle bizim bildiğimiz ay bu ayın gündemi şu, şunları yapacağız, bunları edeceğiz falan gibi hiçbir şey yoktu. 15-16 tane kör bir araya gelmiş, hop bir dik bowling oynadı gibi böyle bir durum vardı. Güzel oynadık, eğlendik, insanlarla tanışmış olduk. İkincisi de bu cumartesi olacak, bakalım ona bu hafta gideceğim. Pennsylvania'nın toplantısı Ekim'deymiş. Temmuz'da da şey var, genel NFB'nin assembly'si var. Hani
evet, genel
var.
Temmuz'da onların genel toplantıları olur her yıl.
Bak NFB'nin bu aralar bir şeyi varmış galiba. Tek çok grafiklerle ilgili bir semineri mi ne vardı galiba? Geçen mail geldi sanki. Mail
var. Şeyde Mart'ta herhalde.
O tür şeyleri de fırsatın olursa deniz aslında gidersen o konuda oralardan bize bilgi versen süper olur ha.
Bakarım ama şey olursa hani burada birazcık sıkıntı olan şey burs bulursak hani gitmek daha kolay da öbür türlü birazcık daha zor oluyor. Çünkü uçak ve otobüslerle gitmek biraz fahiş oluyor.
Doğru. Doğru. Peki Deniz çok sağ olasın katıldığın için epey geniş bir şekilde anlattık. Bu hafta bundan sonra ya Elif ya sen birinizden birinizi her hafta alacağız arkadaşlar.
Tamam birisi yoksa muadilini.
Evet hakikaten sen keşfettikçe bir de şeyi bir ara keşfedebilirsiniz. Amerika'da da bu bizde olan gazete üzeri, telefonları üzerinden gazete dinleme tarzı servisler
var,
var biliyorum.
NFB'nin Newsline.
NFB'nin öyle bir servisi vardı hatırladım evet.
Aha, ona üye oluyorsun. Telefon edip mesela şunu işte Vogue'dan tutun da işte ne bileyim New Times'a kadar her dergi var. Onları dinleyebiliyorsun yani şey telefon üzerinden ve ücretsiz bir hat. Hani GTM telefondan kitap dinletiyordu ya o gibi bir şey. Aslında sanırım bizim de haber dinlemek için de vardı bir şeyimiz. Ben Türkiye'de şey yapmadım ama.
Bir ara ona da yani belki üye olursan hani onun da
ona üye olurum herhalde ya. Denersem onun için nasıl bir şey
olur. Yanlış bilmiyorsam bir de şey galiba Elekuns ses.
Evet Elekuns'ti onun sesi en son ama değiştirmiş de olabilir hocam. Ay, evet. Banka kullandı mı senin işleriniz şu ana kadar?
Yok şu anda benim herhangi bir hani resmi statüm olmadığı için benim iznim yok. Yasaktır.
Peki. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Yine görüşeceğiz seninle.
Görüşmek ayrıca. Üzere.
Çok sağ olun.
Tamam görüşürüz. İyi yayınlar.
Teşekkürler sağ olun.
Evet epey uzunca hocam. Gördüğün gibi öyle her şeyde çok şey değil. Telif hakları çok zorluyor tabii anladığım kadarıyla. O yüzden böyle kitaplarda bu kadar şey yapıyorlar değil mi?
Evet.
Ne yapsak ne etsek gibilerinden.
Aynen.
Ama yani iyisiyle kötüsüyle görüyoruz. Bir de şu var hocam. Oturmuş bir sistemi kolay kolay değiştirmek istemiyorlar. O konuda haklılar bazı
noktada. Tabii o da var.
Yani, yani çabucak tüm şey oturmadan çabuk değişiklik yaptığı zaman kaos olacağına en iyi bildikleri işi uzun süre yapmayı tercih ediyorlar gibi geldi bana. Yani öyle bir şey ihtimali var gibi geliyor bana. Hı hı. Evet hocam epey bir müziksiz ara geçirdik. Ne çalacaksın bize?
Valla parçanın adını okuyordu ama şimdi.
Neyse hocam sıradaki şarkı diyelim o zaman. Sen çal. Ben de bir su içeyim.
Evet. Parçamızı o zaman veriyoruz. Böyle parçadan sonra da. Aa evet Olgun abiden bir parça ayarlamıştım ben. Hatırladım şimdi ama. Ama Olgun abiden tabii istediği parçayı benim öbür bilgisayarımda onu hatırladım şimdi. Ankara'nın bağları istemişti o bizden ama ben Olgun abiden Ordu'ya ait bir türkü çalayım. Ama Ordu'nun dereleri değil.
Evet.
Parçadan sonra buradayız o zaman.
Buradayız.
Sigara ver bana da haydi bak dumana da dumana haydi bak dumana da dumana oy düşmanlar geldi bana haydi küçüğüm gelmez imana haydi küçüğüm gelmez imana oy gel eyleme sevdiğim takın helal eyle, belki de ölürüm. Oy gel eyleme sevdiceğim, ben yine gelirim. Ahre takın helal eyle, belki de ölürüm. Benimde ayarım, haydi yoktur benimde ayarım. Oy ben bu dertten ölürsem, haydi kaderime de sayarım. Kaderime de sayarım. Oy gel eyleme sevdiceğim, ben yine gelirim. Ahre takın helal eyle, belki de ölürüm. Oy gel eyleme sevdiceğim, ben yine gelirim. Ahre takın helal eyle, belki de ölürüm. Oy gel eyleme sevdiceğim, ben yine gelirim. Ahre takın helal eyle, belki de ölürüm.
Evet, tekrar birlikteyiz.
Evet, beraberiz.
Saatlerimiz de tam 22 olmak üzere.
Evet, bayağı.
Evet, 22 bir, olmuş.
Uzun bir konuşma yaptık.
Güzel, güzel program. Evet.
Mustafa beni Skype'den arasa da seni bulamadım da, sen beni ara, direkt alayım seni.
Evet, Mustafa birazdan yayınımıza bağlanacak.
Alo, duyabiliyor musun beni Mustafa?
Mustafa'yı yayınımıza almış.
Skype'den sen beni arasana. Bekliyoruz. Ben duyamadım seni, yani bulamadım senin şeyin ismini bir şekilde de. Sen ara, ben seni açayım, hadi kolay gelsin. Şimdi Mustafa Karaca demiştik arkadaşlar. Bu bölgesel çalıştığa katılmıştı. Hani şimdi onu yayınımıza alacağız. Ve bakalım neler yapmışlar Konya'da. Neler konuşulmuş orada. 4-5 Nisan'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çalıştığa yapılması planlanıyor. Bakalım neler olmuş oralarda. Onunla ilgili de bilgilerimizi Mustafa'dan alacağız hocam.
Evet.
Bu şekilde devam edecek programımız. Bu arada sen şey diyordun, Pages'i kurdum diyordun hocam aslında.
Pages'i çok oldu ben kuralı da.
Erişilebilir mi VoiceOver'la
okuyor mu? Okuyor. VoiceOver'la erişilebilir. İlk önce bir şey anlamamıştım. Dün docs formatında bir şey gelmişti. Ek. Onunla açtım. Belge için aktarılıyor dedi. Daha sonra gördüm belgeyi. Aldım. Daha doğrusu üzerine ilaveler yaptım. Yapmam gerekiyordu. Onları yaptım.
Nasıl yapabiliyorsun orada?
Yani direkt copy paste falan mı? Copy paste yaptım. Başka bir yerdeydi o. Mail duruyor biliyorsun. Benim mailler. Oradan buldum. Copy paste yapıp yapıştırdım. Daha doğrusu şeye. Belgenin altına o şeyleri, bilgileri. Pardon, siteden buldum o şeyi, adresi. O bilgiyi yapıştırdıktan sonra eklemem gereken kontak bilgilerini de ekledikten sonra o adres yol tarifini yapıştırdım. Daha sonra
kaydetme yapıyorsun yani.
Bunu maile yapıştırdım, alıp kaydetmedim. Kendi kaydetmişim, kapattım, açtım, gelmişti.
Anladım. Hı-hı. Anladım. Bu şekilde oldu diyorsun.
Evet.
O Breach'i siteye de koysak engelsation.com'a. Koyduk mu acaba?
Niye?
Breach duyurusunu.
Aha, onu bilemiyorum. Ben duyurusunu yaptım. Buradan da söyleyelim, 23 Mart'ta.
Evet, 23 Cumartesi Mart
saat
günü,
14'te
Braille yarışması yapıyoruz.
Dernekte yapıyoruz. Engel Seçim Derneğimizde.
Evet,
biliyorsunuz bizim Zeynep Kamil'de derneğimiz bu askerlik şubesinin olduğu yerde. Hı-hı. Adresi mail gruplarında zaten yol tarifini falan paylaştık. Hı-hı. Şimdi buradan uzun uzun anlatmama gerek yok.
Askerlik şubesi durağından inip oradan aşağı doğru inip varabileceğiniz bir adresimiz var. Haftaya, hı-hı, daha detaylı anlatırız.
Evet.
Ama yarışma, bu biliyorsunuz bizim sene özel bilgi yarışması yapıyoruz. Her sene sunucularımızı ayrı bir Braille yarışmasıyla seçelim istedik.
Evet. Dün de bu arada Selen Özen'in, Selen'in
doğum
günüydü. 12 Mart'ta ölüm yıldönümüydü. Evet, aramızdan ayrılışını yıldönümüydü. Onu da anmış olduk. 3. Evet, 3 yıl oldu.
Onu da andık ve tekrar kendisine ne diyeyim yani,
başsağlığı diyoruz ailesine
diyelim ve gerçekten hala yaşıyor fikirleriyle, evet, düşünceleriyle. Biz her yıl yaşatmaya devam ediyoruz. Bu sene seneler bilgi yarışması.
O da zaten önceden bu görme engeller camiasına kattıklarıyla da yaşıyor. Tabii bir kişinin yaşaması için hani dünyada olması diye bir şey yok. Yaptığı, bıraktığı, hı-hı, arkada bıraktığı eserleri de onu yaşatan şeyler. Hı-hı. Selen de hakikaten yazılarıyla, düşünceleriyle çok katkıları olmuştu. Hı-hı. Onlarla yaşıyor. Bir şekilde hala bizim aramızda.
Ben biçimde Braille yarışmasının içeriğinden de bu arada bahsedeyim. Braille yarışmasında bu sene herkese birer bir tane makale okutacağız. Ortak makale. Diğerleri onu duymayacak. Burada hem okuma akıcılığına hem işte 3 dakikalık bir süre içerisinde ne kadar bir 3 olabilir. Onun süresini bilemiyorum. Belki vermeyeceğiz onu. Onun şeyini ayıracağız ve ona göre verdiğimiz bu süre içerisinde kaç kelime okuduğuna da bakacağız. Sonra bir de sorularımızdan bir şey okutmayı planlıyoruz.
Evet.
Bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Bunu da böyle görmüş olacağız. Bu evet. arada sanırım Mustafa şey oldu diye tahmin. Evet, Mustafa'yı buldum. Bakalım arayabileceğim mi? Galiba çevrim dışıydı. Çevrimiş olarak gördüm şu an. Alo.
Engin abi merhabalar.
Merhaba Mustafa. Hiç çalmadı ya, ilginç.
Evet. Mustafa hoş geldin yayınımıza.
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
Sağ olun. Mustafa nereden katılıyorsun?
Şimdi ben şu an Trabzon'dan katılıyorum ama...
Evet, Trabzon yazıyordu Skype şeyinde de o yüzden ben de şey yaptım.
Evet, evet ama aslen Konya'da ikamet ediyorum. Milli Eğitim'de çalışıyorum.
Trabzon'da şu an yaşıyor musun? Geçici olarak mı oradasın?
Ya aslında memleketim Trabzon ama ikamet ettiğim yer Konya. Hmm. Konya'da çalışıyorum.
Anladım. Ama şu an Trabzon'dasın.
Evet, şu an Trabzon'dayım.
Anladım. Evet, ne zaman öncelikle çalıştay, bölgesel çalıştaylar yeni yapılan bir şey galiba. Birkaç senedir oluyor, bilmiyorum ne kadar oldu. Kimler katıldınız? Bir önce seni tanıyalım mı önce?
Tabii, Mustafa. Tabii. Ben hemen kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Mustafa Karaca, Trabzonluyum. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Konya'da çalışıyorum, halk eğitimde öğretmenlik yapıyorum. Ayrıca Eğitimde Görme Engeller Derneği'nde de gerçekten güzel bir ekiple birlikte de artık aktif bir şekilde etkinliklere katılmaya başladık. 23 yaşındayım. Genelde böyle işte geçen hafta 22 hafta önce 28 Şubat'ta İç Anadolu Bölgesel Üniversite Çalıştayı'nda Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ni temsilen Konya'da yapılan çalıştayda
bu çalıştaya katıldık. Bu çalıştay
vardı senden başka.
Evet, bu çalıştayda Şebnem Hanım, Pınar Hanım ve ben vardık derneğimizi temsilen. Burada engelsiz üniversite ile ilgili yani her şey hani birçok şey konuşuldu. Bizim derneğimizin ele aldığı çok önemli olduğunu düşündüğümüz 3 hususta durduk. Bu hususlar, birincisi benim bahsettiğim, her şeyden önce eğitim ortamları, eğitim öğretim ortamlarının sağlıklı olabilmesi için erişilebilirlik sorunlarının çözümüne çok önemli hız verilmeli ve bu sorunlar bir an önce tamamlanmalı. Zaten bu noktada 2005 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile 5378 sayılı erişilebilirlik kanununun da yerine getirilmesi de gerekiyor. Bunların ivedilikle tamamlanması gerekiyor. Çünkü engelli bireylerin eğitim, öğretim ortamlarında çok işlek oldukları ortamlar olarak bunların ivedilikle yapılması üzerinde durduk. İşte erişilebilirlik sorunları olmadan sağlıklı eğitim, öğretim ortamları olamaz. Ve bunların engelsiz üniversite bünyesinde uzmanlarca oluşturulacak komisyonlarla ve engelli bireylerin de içerisinde bulunacakları, hani kendi ihtiyaçlarında kendi tespitlerini daha iyi belirlerler diye engelli bireylerin de bulunacağı uzman ekiple engelsiz üniversite birimlerinde erişilebilirlik ile ilgili komisyonların kurulması ve bu komisyonun yapacağı çalışmalar doğrultusunda üst mercileri bu çalışmaların bildirilmesi, sorunların tespitine yönelik çalışmaların hızla başlatılıp bitirilmesine yönelik değindim ben. Tabii bu uzman ekibin akademisyenlerden ziyade işte artık inşaat mühendisleri, mimarlar, yani tamamen bu erişilebilirlikle olan mesleklerin olmasını ben önerdim.
Evet.
Diğer bahsettiğimiz husus maalesef son günlerde gerçekten pek de istemediğimiz ve üniversitelerde de çok ciddi sorun olan bazı muaf derslerle ilgili arkadaşlarımızın yaşadıkları bazı sorunlar var. Burada çok fazla iklimle de karşı karşıya kalıyoruz. Burada da engelli bireylere yönelik sistemler oluşturulduğunda aslında hiçbir dersten muaf olunması gerekmediği, aynı akademik becerileri kazanabileceğimizi ve aynı akademik süreçlerden, yani üniversite sınavına gelene kadar aynı akademik süreçlerden geçildiğini ve engelli bir bireyin de üniversiteye rahatlıkla gelebildiği ve üniversiteyi rahatlıkla bitirebileceği, sadece ona yönelik sistemlerin kurulması, onlara yönelik ayrıcalık değil, kolaylıklar sağlanması, yani o dersi geçmeye yönelik hem akademisyenlerin duyarlılığını korumaları, hem de örneğin işte anlatılacak bir dersin tahtada görsel olarak anlatılıyorsa, bunların daha çok böyle artık sözele indirgenmesi ve görme engelli bir birey varsa sınıfta simgelerle ifade edilmesi, tahtaya yazılan şeylerin betimlenmesi şeklinde anlatıldığı takdirde hiçbir dersten muaf olunmaması söz konusu olabilir.
Yani doğru uyarlamaların yapılması üzerinde durdunuz.
Yani kesinlikle ayrıcalık ve ayrımcılık istemiyoruz hiçbir derste. Bunu çok fazla, çünkü engelli bireyler, engelli öğrencilerden duyuyoruz. İşte bu dersten muaf istiyorum diyenler var, istemiyorum diyenler var. Ve akademisyenlerin ne yapacağı konusunda kararsızlık yaşayanlar var bu noktada. Kesinlikle biz, yani bu noktada hatta dernek olarak da muaf olunması gereken derslerle ilgili üniversitelerde yapılacak çalışmaları kendilerine bildirip yani hani ne gibi sistemlerin neler olabilir, neler yapılabilir de öğrenci bu dersten muaf olmayabilir şeklinde kendilerine hani her üniversite bünyesinde yardımcı olabileceğimizi ve bu doğrultuda engelli arkadaşlarımız da aynı akademik düzeyle mezun olmalarını ve hiçbir dersten muaf olmalarını, ayrımcılık tanınmaması gerektiğini ifade ettik. Bahsettiği konu yine çok önemli ve güzel, üzerinde durulması gereken bir konuydu. Engelsiz üniversitelerde akademisyenlerin engelli bireyler noktasında YÖK nezdinde
eğitime tabi tutulmasıydı. Burada da yine tabii karşılaşılabilecek bütün sorunlar ele alınarak akademisyenlerin engelliler için bilgilendirilmeleri ve eğitimler verilmeleri önerildi. Bunlar da üniversitenin bünyesinde yapılabilecek bir faydalı.
Alo? Mustafa?
Engin abi sesim geliyor mu şu anda?
Şimdi geliyor, evet. Ya yine gitti. Mikrofona yakın olursan.
Tabii. Sanırım mikrofondan. Şu anda geliyor mu?
Şimdi geliyor. Pek öyle o şekilde devam et.
Anladım. Şimdi verilecek eğitimlerin YÖK destekli olunduğu takdirde daha başarıya ulaşacağını, amacına ulaşacağını biz önerdik. Tabii üniversiteler bünyesinde de verilebilir ama bu eğitimlerin YÖK destekli olmasının çok önemli olduğunu vurguladık. İşte yine rektör ve rektör yardımcılarının da bu çalıştaya katılarak bilinçlenmesi, en azından konuşulan şeylerden ve çalıştaylarda işlenen konulardan haberdar olunması noktasında özellikle çok önemli olan konular ile ilgili rektör ve rektör yardımcılarının da o çalıştayda bulunmasını biz önerdik.
Kaç üniversiteler vardı Mustafa?
Efendim?
Hangi üniversiteler vardı katıldığınız çalıştayda?
Tabii hemen
hatırladığın kadarıyla.
Söyleyelim. Öncelikle biz vardık. Eğitimde Görme Engelliler Derneği. Biz burada bu şekilde katıldık. Görevlendirmemiz de bu şekilde yapıldı. Sağ olsun başkanımız da destek verdi. Üniversiteler olarak Kırıkkale Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Karaman Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, başka şu anda hatırlayabildiğim kadarıyla
Selçuk var mıydı?
Forum Üniversitesi. Maalesef Selçuk katılmadı. Çok üzücü bir durum. Gerçekten bize çok üzüldük. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Çorum Üniversitesi'ni saydık. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi. Ankara yoktu çünkü Ankara'nın Ankara'da çok fazla üniversite olduğu için
onlar ayrı bir bölgesel çalışma düşündüler.
İşte yapıyorlar. Aksaray, Karaman, Çorum, Tokat, Necmettin Erbakan, Mevlana, Karatay ve 2-3 üniversite daha vardı. Aynen.
Peki onların yaklaşımları nasıldı size karşı veya onlar ne dediler sizin söylediklerinize karşı? Yani ortam genelde nasıldı?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Çalıştay yani ortam aslında çok güzeldi. Herkes mesela kendi görüşünü ifade etti. Bir konu yoktu, belirlenmiş bir konu yoktu. Bir konu ortaya atarak bu konu üzerinden konuştu. Bizim attığımız, öne sürdüğümüz konularla ilgili özellikle erişilebilirlik ve muaf derslerle ilgili akademisyenlerin bilgilendirilmesi çok önemli görüldü. Bunlarla ilgili zaten rapor da önümüzdeki süreçte yayınlanacak, web sitemizde ve grubumuzda da paylaşacağız. Onun dışında bütün her üniversite çok ayrı ayrı şeyler konuştu. Birçok konu ele alındı. İşte üniversite, engelsiz üniversite bünyesinde hatırladığım kadarıyla yani engelli ailelerin bilgi alabilecekleri bir danışma merkezinin kurulması mesela bir üniversitenin attığı bir öne sürdüğü bir fikirdi. Yine özel eğitim derslerinin çok yani teoriye dönük olduğu, uygulama yönünün çok az olduğu ve burada özel öğretim yöntemleri derslerinin daha uygulamaya dönük olduğu sıra her branşın özel öğretimiyle ilgili uygulamaların yapılması önemsendi. Atılan bir başka önemli görüştü benim şahsen beğendiğim. Mesela burada örnek yapılırsak işte müzik öğretmeni bir görme engelli veya bir engelli bir öğrenci müzik dersinde ders öncesi ve ders sonrası neler yaptırılabilir? Yani hani sistemlerden bahsettim. Hani bir öğrenci kendince çok hani yeterli imkanlar sunulursa o öğrencinin başarılı olmaması mümkün değil. Bu da işte özel eğitim derslerinin daha böyle teoriden ziyade o ders ile ilgili mesela müzik öğretimi uygulamalı olarak nasıl olmalıdır yani bununla ilgili çalışmaların ağırlık kazanması mesela yine konuşulan konular arasındaydı. Hatta noktada işte staj dersleri çok fazla olduğu ve bir çok boş geçtiği bu staj derslerinin yanı sıra mesela 6 saatlik staj dersinin 4 saate düşürülmesi 2 saatinin de işte engelli bireyler için özel öğretim yöntemleriyle ilgili uygulamaların yapılması önemsendi. Başka konuşulan konular arasında Çalıştayların biraz daha şey vardı yani hani bu yapılan çalıştaylar önümüzdeki süreç içerisinde ne kadar geçerli oluyor onun değerlendirilmesi yapıldı. Mesela geçen yıldan neler düzeltildi, neler eksik kaldı. Yine biraz daha uzun olması, çalıştayların daha uzun olması kampüs alanlarında yapılan değişikliklerin ve engelli bireyler için yapılan çalışmaların görülerek, izlenerek takip edilebilir.
Evet.
Ve izlemek de olabilir. İşte grupların bölünmesi, hani grup daha daha çok bölgeler, bölgesel var olsun ama daha az üniversite katılsın. Mesela 3-5 her bölge 3-5 üniversiteden oluşsun.
Yani daha fazla kişi daha rahat ifade etsin kendini diye.
Ya bu şekilde
evet.
Güzel görüşmeler yapıldı. Bu raporu zaten önümüzdeki günlerde bütün olarak paylaşacağız.
Peki senin soracağın bir şey var mı Mustafa Hocam?
Yok, benim soracağım bir şey yok. Zaten Mustafa detaylı detaylı anlattı bize.
Bence de gayet detaylı, hı-hı, çok güzel özetledi Mustafa. İnşallah bu çalıştayda bu arada şey olacak yani bir şekilde öğrenci paneli maalesef olmayacak Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapılacak çalıştayda. Ama biz bir sürü öğrenci farklı farklı oturumlara katılarak oradaki görüşlerimizi dile getirmeye çalışacağız. Ve orada buna göre şey yapacağız diyelim.
Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki çalıştaya. Diyorum orada da birlikte oluruz. Güzel.
Evet, orada hep beraber olacağız. Oradan da izlenimlerimizi, kayıtlarımızı paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum Mustafa.
Teşekkür ediyorum Engin abi. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için.
Estağfurullah. Her zaman,
her zaman açık mikrofonumuz
çok, sana. Çok çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Çok sağ olun. Evet. Güzel. Anlattım Mustafa. Hakikaten.
Gayet genç. Ben bu şeyde en çok şey, bir sürü farklı genç tanıdık bu
programdan sayesinde. Evet, kesinlikle.
Gerçekten o yüzden gerçekten yepyeni farklı farklı alanlardan insanlar önemli bir çalışma yapıyorlar. O yüzden bence çok önemli bir yapıyı, platform oluşturdu Emreler. Onun daha da gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. Ama işte bak, bu afiyetten falan bahsettik ya hocam.
Hı hı.
Birileri de beleşten nasıl öğretmen olurum, onu nasıl yaparım onun derdinde. O tepkiler çok ilginç.
Ama engelliye yani hak etmiş öğretmen diyeceğim.
Değil mi? Sırf ondan dolayı. Hı-hı. Tam para birlik konu hocam aslında, bunun üzerine de bir şeyler yapılabilir diyelim. Evet, bir müzik arası.
Evet, parça verelim parçamızı. Sıradaki parçamız gene tüm dinleyicilerimize.
Kezem yesi şu. ismi her ana. Doğru dönem yar canin çanem. Sana bonem yes poserit. El herike yar istumidan çir. Tarmangı das duhim saberi. Yes, yes, let's share my love. I know that all for the bringing to my darling me has done. In and yes, for of him, don't let me send not a chin. Give up, bank me as young could see the deeds. Honey, yes, sit on yard. Yes, yes, let's share my love.
Kendisini az önce bir önceki parçada mikrofon arkasından dinlemiştik. Şimdi kendisi canlı olarak burada.
Evet Sayın abicimden hoş geldin.
Merhaba arkadaşlar, hoş bulduk.
Merhaba, hoş geldin.
Sevgiler sunuyorum herkese.
Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Tekrar bizim konumuz oldu epey zaman sonra değil mi?
Evet. Her zaman sizinleyim ama seyrek konumuz oluyor.
İşte her zaman aynı kişileri şey yapar. Biraz yüzünü eskisin diye öyle her zaman konuşturmuyor. Ondan kaynaklanıyor.
Yok eskimesin diyecek.
Eskimesin diye.
Eskimesin doğru.
Evet
Olgun abi. Bu
biz de arada bir çağıralım ki çağırmaya yüzümüz olsun. Olgun abi bu hafta katılır mısın diyebilelim.
Evet. En son hukuksal bir şeyle ilgili konuşmuştuk galiba. Torba yasayla ilgili olabilir.
Evet, galiba,
o dönem
evet.
Konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bayağı olmuştu ama o zaman 2 yıl falan oldu.
Tabii epey oldu.
Evet. Sanki şeymiş ama radyo kayıtlarında en son o zamanlar vardı. Orgun abi bu aralar sesi betimlemeyle ilgili epey önemli gelişmeler oldu. Biraz bahsetmek ister misin?
Evet, sesli betimleme Türkiye'de hızla gelişiyor. Farkındalık yaratmaya yavaş yavaş başlıyor. Ya da biz öyle hissediyoruz, bilemiyorum ama şimdi biraz sonra size vereceğim rakamları duyduğunuzda bu söylediğimin doğru olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle düşüneceksiniz. Şimdi aslında sesli betimlemenin Türkiye'de farkındalık yaratmasında gerçekten Kanal D'nin çok büyük bir rolü var. Yani böyle büyük bir ulusal televizyonun bu projeyi alıp götürmesi ve bu konuda bugün itibariyle şu an 5 dizi, 21'inde başlayacak Galip Derviş'le birlikte 6 dizinin birden internette sesli betimlemeli olarak yayınlanması gerçekten çok güzel bir şey. Yani buna sahip çıktıklarını bize gösteriyor. O yüzden onlara buradan teşekkür.
Ve sadece sesli betimleme de değil mi abi?
Değil. Şimdi şöyle aslında biz bu işe geçen sene sadece sesli betimleme ve altyazıyla başlamıştık. Öyle bir Geçer Zaman Ki dizisiyle. Bunu beğendi Kanal D ve bu altyazı ve sesli betimleme işini işte devam eden Veda ve Sultan dizileriyle de götürdü. Sonra o diziler bitti. Hı hı. İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve İntikam dizisi bu şekilde yayınlanıyordu. Biz yazın onlara bir proje sunduk. Dedik ki biz işaret dili de yapıyoruz. Yani sesli betimleme altyazının yanı sıra işaret dili de yapıyoruz. Bunu da bir görün dedik. Biz ilk işaret dili sinemamız olan Veda filmini onlara örneğin gönderdik. Çok hoşlarına gitti. 8 Şubat'ta bizimle bir toplantı yaptılar. Aslında 8 Şubat'taki toplantımızın amacı bu tür yayınların D-Smart'tan yayınlanması için neler yapabiliriz konuşmaktı. Ama bunu konuşurken onlar dediler ki D-Smart sürecini biraz erteleyelim. Çünkü teknik altyapımız buna şu an uygun değil. Gelin siz bunu dizi sayısını arttırın. İşte Kanal D'de yayınlanan bütün dizileri yapalım. İşte ilk 5 diziyle başlayalım. Birdenbire oldu yani. Böyle şurada konuşurken tamam şunu yapalım mı yapalım oldu. İşte işaret dili, altyazı ve sesli betimleme tek film içerisinde yayına girdi. Biz Şubat ayı içerisinde bu süreci %80 başarıyla götürdük. Bazı teknik sıkıntılarımız oldu tabii. Yani 2 diziden 5 diziye çıkması, işaret dilinin olması yeni ekiplerin kurulmasını gerektiriyordu. Ama biz bunun bilincinde olduğumuz için bu ekiplerimiz mevcuttu. Sadece biraz birkaç koordinasyon sorunumuzun dışında bu süreci başarıyla götürdük. Şu an işte 5 diziyi bu biçimde yapıyoruz. Ve ortalama 48 saatte bir diziyi teslim ediyoruz bu süreçle. Bir 8-10 kişilik ekiple çalışıyoruz böyle olunca.
Peki hemen burada devam edeyim. Sesli Betimle Kanal D'ye bir Fatih soruyor. Kanal D'nin sitesine girdim ama sesli betimle bir filmleri bulamadım. Nasıl ulaşabilirim?
Şimdi evet onun çok kolay bir sitesini kurduk Kanal D. Şimdi tabii Kanal D bunun duyurusunu yapacağı için birçok fazla listelerde şey yapmıyoruz. Hani biraz bekleyin diyor Kanal D. Başına W koymadan engelsiz.kanald.com.tr.
Evet, adres.
Evet. Buna girdiğiniz zaman direkt sesli betimlemeli filmlere giriyorsunuz. Eski bölümleri de oradan dinleme, izleme şansınız var. Yani sadece yeni konmuş değil. Bugüne kadar yayınlanmış bütün sesli betimlemeli dizileri orada izleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey.
Tabii
bu anlamda.
Bu birçok teknik sorun da giderildi. Mesela ses kalitesi gayet iyi artık.
Kanalda. Evet, ses kalitesi önceden kötüydü. Kanal D ile bunu konuşarak düzelttirdik. Ses kalitesi iyi oldu. İleri geri sarabiliyorsunuz. Dizinin içerisinde sesini açıp kapatabiliyorsunuz.
Evet ve sitenin tasarımını da şimdi daha iyi bir hale getiriyorlar. O anlamda da bir danışmanlık verdik onlara. Yani evet. Ve gitgide de hızlanıyoruz artık. Hani bu konuda çok daha hızlı bir şekilde dizi üretimine girmeye başladık.
Şimdi bu konuda ki birkaç gelişme daha var. Zannedersem Ankara'da yapılacak olan bir festivalde, Engelsiz Film Festivali'nde 10-14 Mayıs'ta sesli betimlemeli, işaret dili ve yazılı betimlemeli filmler yapılacak. Artı yine başka bir film festivalinde böyle filmler yapılacak. Bunların duyuruları yapılacak. Bu ara biz Kanal D'nin sayesinde, onun işte sponsorluğunda diyelim aslında, yaz ayından bu yana, yani Nisan'dan bu yana ses betimlemeli film kütüphanemize 20'ye yakın film katmışız. Yani şu an 90'a, 86'da yeni gelecek filmlerle 90'ı bulacak sesli betimlemeli film sayımız.
90 film oldu. Vay be. 9 evet. Filmden 90.
Bugün bir yere gönderdiğimde 86'ydı film.
O bir yere gönderdin mi bugün?
Evet, şey, Tivubu. Heh, onu söyleyeyim. Tivubu da bizimle çalışmak istiyor. Tivubu bir engelsiz sinema arşivi oluşturmak istiyor. Öncelikle bizim elimizdeki filmleri kendi izin aldıkları film şirketleriyle karşılaştıracaklar. Uygun olanları, izinli olanları koyacaklar. Daha sonra da bize yine bu şekilde film yaptıracaklarını söylediler.
Bunun önce kendi sistemini bir erişilebilir hale getirmesi de gerekiyor. Onun üzerinde de konuştuk onlarla ama bakalım, inşallah onu da yaparlar yakın zamanda diye. Evet. Ya şey, çok ilginç hocam. TV bu cep çok erişilebilir. iPhone üzerinden kullanılan TV.
Bir de ben arkadaşların sesli betimlemenin biraz tekniğinden bahsettim.
Evet, nasıl oluyor ya? Sesli betimleme konuşuyoruz ha. Ne yapılıyor mesela?
Şimdi arkadaşlar, sesli betimleme nasıl oluyor? Şimdi bir ekibimizde bir metin yazarımız var. Bu sesli betimlemenin başında. Yani en başta. Şimdi filmi izliyor. Görsel sahneleri, mekanları, kişileri, kişilerin kıyafetlerini, davranışlarını, mimiklerini, filmin sanatsal ögelerini betimliyor. Bunun metnini yazıyor önce bu kişi. Daha sonra yazılan bu metin, tabii metin yazılırken bu yazılan metinlerin konuşmaların üzerine gelmemesi gerekiyor. Ona göre belirleniyor metinlerin yazıldığı yerler ve time kodlar. Yani hangi zaman aralıklarında bu metin okunacak.
Tabii.
Bunları belirliyor metin yazarı. Ondan sonra bunu seslendiriyoruz biz. Daha sonra bu ham ses montajcıya gidiyor filmle birlikte. Ve montajcı bu ham sesi filmi, belli programlar var. İşte Edius var, Premier var, Adobe Premier vesaire programlarla açıyor. Ve bu ham sesleri uygun boşluklara, kendisine verilen zaman aralığındaki boşlukları yerleştiriyor keserek. Sonra yani filmi
geçen
tekrar...
Geçen okuduğum bir uluslararası site bunun için Windows Live Movie Maker bile önermişti. Ya.
Şimdi Movie Maker'da evet bu yapılabilir. Yani Movie Maker'ın biliyorsunuz şeyi, dönüştürme özelliği var. Hı-hı. Ama görüntü kalitesi ne kadar olur? Evet, çok tabii. Profesyonel
çok
olmuyor.
Çok profesyonel bu anlamda. Adobe Premiere evet. Gibi bir şey de yapılıyor
evet.
Yani.
Adobe Premiere en profesyonel bildiğim kadarıyla. Bir de Edius var evet. Herhalde. Bu anlamda profesyonel. Şimdi bu yapılıyor. Ama işin içerisine bir de işaret dili ve altyazı giriyor arkadaşlar. Şimdi ses montajcıya gidiyor. Aynı zamanda bu dizi ya da film her neyse bize geldikten sonra bunun kamerayla işaret dili tercümanı bunu izliyor, filmi karşısına bunun bir ekran konuyor. Ekranda filmi izliyor, izlerken konuşmaların olduğu kısmı işaret diline çeviriyor görüntü olarak. Daha sonra bu görüntü de o işaretlerin, konuşmaların olduğu zamanların üstüne yerleştiriliyor. Yani filmin içerisine gömülüyor. Yani ses ve görüntü gömülüp film tek parça haline getiriliyor.
Bir paket oluşturuluyor.
Evet, işaret dili ve sesli betimleme olmuş oluyor. Ayrıyeten başka bir ekip bu arada filmi dinleyip konuşmalar yazıyor. Bunun da programları var. Subtitle Edit şu an kullandığımız program.
Subtitle Edit.
Evet. Bu programla da konuşmalar yazılıp SRT dosyası dediğimiz filmle birlikte yürüyen altyazı dosyası oluşturuluyor. Hepsi bunların Kanal D'ye gönderiliyor. Kanal D'de bunu gerekli dönüştürmeleri yapıp sitesine koyuyor. Ya da biz işte kendi filmlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Yani sesli betimleme süreci bu ve gerçekten iyi bir ekip işi, koordineli çalışması gereken bir şey.
Yemek lezzetli ama işin mutfak kısmını görün bir de.
Evet, mutfak kısmı böyle gerçekten meşakkatli ve herkes inanın gece gündüz çalışıyor. Yani zamanında filmleri.
Evet, Orgun işte, abi Fatih sonra bizim Kanal D'de olmayan ve Getem'de olmayan, Getem'de olacak bütün filmler. Sesli Betimleme Derneği'nin sayfasını da bu aralar yeniden yapıyoruz. Onu da ben hemen cevabını vereyim. Olmayan filmleri Orgun abi toparlayalım da 86 bizde o kadarı yok galiba. Bir hangileri var yok bir karşılaştırırsak.
Şimdi şöyle, bizim yaptığımız bütün filmleri size gönderdik ama şu eski filmler olmayabilir. Yani hani Sesli Betimleme Derneği kurulmadan işte Sesli Betimleme grubu tarafından İstanbul'da yapılmış, DVD'si çıkmış veya hizmet filmleri olarak yapılmış.
Evet.
Filmler olmayabilir.
Yenilerden de birkaç tane eksik olabilir ama yani yenilerden yapıldıkça genellikle koyuyoruz.
Tabii biz yapar yapmaz. Onu biter bitmez gönderiyoruz.
Kelebek Etkisi 1-2 vardı sanırım.
Şimdi zannedersem pazartesi Kanal D'ye Getem'e Kelebek Etkisi 1-2 Eşkıya
Kelebek Etkisi var zaten. Sen göndermiştin onu bana.
Yok onlar yanlış ses göndermişim ben sana söylemiştim onu.
Tamam. Hı.
Kelebek Etkisi 1-2 Eşkıya ve Züğürt Ağa'yı. En son Züğürt Ağa şu an yapılıyor. Onu göndereceğiz. Vizyon Tele 1-2 bitti. Onun seslendirmesi ve montajı kaldı.
Şu Vizyon Tele'yi bir de sesli betimleme olarak izleyeyim ya.
Bir de görüntülüden sese tekrar dönelim vallahi hakikaten. O
Vizyon Tele gerçekten çok güzel. Yani bence betimlenmesi gerekir.
Bence de gerekir.
Klasiktir o film.
Çok güzel
bir film hakikaten. Şu an onun dışında Titanic bitti. Onun metnini bekliyorum.
Bazı onlar bence şey bölümünü atladık. Artık sesli betimlemeli filmlerimizde bir şey daha var detayımız. Artık her film Kanal D'ye gitmeden önce bir de kontrolden geçiyor. Fulya da aramıza katıldı. Fulya her filmi izliyor.
Evet. Yani tabii.
Fulya yani, görmeyen artık her filmi izliyor. Onay verdikten sonra Kanal D'ye gidiyor. Yani o süreç içerisinde filmdeki sesler düzgünlüğü, arkada bir gürültü var mı benzer gibi şeyler ve eksik bulunan yerlerde anında düzeltiliyor ve elden geldiğince. Evet bak sende iki film geldi Orgun abi, Türkan ve Anadolu Kartalları. Bu filmleri de seslendirirler mi?
Tabii ki. Yani biz şimdi şöyle aslında film seçiminde kendi gelen şeylere göre, çünkü bazen dediler ki mesela çok romantik filmler şey yapıyorsunuz, komedi olsun. İşte o yüzden şimdi sırada Berlin Kaplanları, Propaganda. Biliyorsunuz Propaganda da çok güzel bir şeydi. Onlar yapıyoruz ama biz sitemizi takip etsin arkadaşlarımız. Bir ay içerisinde, bir iki ay içerisinde zannedersem Nisan'ın başında sitemiz hazır olacak. Yani internet sitemiz var şu an ama aktif olarak çok hazır olacak. Oraya biz bir de hangi filmlerin şeyini, sesli betimlemeli yapılmasını istersiniz gibi bir
film talep formu.
Evet, film talep formu şeydeki gibi, Getem'deki gibi, kitap talep formu gibi film talep formunu koymayı düşünüyoruz. Bir de filmlere, yapılmış filmlere yorum konulmasını, eğer üyelik forum sisteminde oturtursak,
evet,
üyelerimize ayda 2 ya da 3 film sadece kargo ücreti karşılığında göndermeyi düşünüyoruz.
Aynı zamanda yine sitemizde bir bölümümüz daha alacak. Her filmin, yaptığımız her filmin bir fragmanını hazırlayacağız ve bu fragmanlar YouTube üzerinden yükleyip film sitemiz üzerinden onu görebilecekler.
Tabii getirdiğimiz zaman direkt açılacak.
Böyle ilgili bir fikriniz de olacak. Evet, yani gayet
Yani sesli betimleme bu bağlamda gidiyor. TRT ile görüşmelerimiz devam ediyor. TRT Medya Kanal koordinatörlüğü birkaç diziyi betimlemek istedi. Geçen de onlarla bir randevumuz vardı. Gittik görüştük. Bugün ben tekrar görüştüm. Onlar da bizim görüşmelerimiz doğrultusunda yönetime gerekli yazı yazdıklarını, cevap beklediklerini söylüyorlar. Yani biz Kanal D'ye gittik. Kanal D bize evet hemen 5 dizi bunu 6'ya çıkaralım, 7'ye çıkaralım dedi. Başladık ama TRT böyle olmuyor. Ne yazık ki TRT çok yavaş ilerliyor. Ve ben her telefon ettiğimde TRT böyle olmamalı. Kanal D bak sizi geçti diyorum. Sonra da Özlem Hanım var orada onunla konuşurken bak... rekabeti de kızıştırıyorum böyle diyerek ama TRT gerçekten bu kadar geride kalmamalı diye söyledik.
İşte onlar hata yapmamak için herhalde biraz devlet kanalı olmanı. İşte Amerika'daki gördük o her yerde aynı devlet devlet abi daha kaset kitaplar gönderilip geldiğine göre TRT'nin de geç harekete geçmesi şaşırtıcı gelmiyor yani bana açıkçası.
Yani, evet ama tabii özel kanallar alıp gidiyor. Bizim tabii hedefimiz hani film yapmak, birçok filmi arkadaşlara erişilebilir hale getirmek ama esas hedefimiz bunun yasasının çıkartılması. Bu yasa metnini de hazırladık, ilgili yerlere verdik ama tabii biz dernek olarak çok güçlü bir dernek değiliz belki ilk etapta ama yaptıklarımız Türkiye çapında yayıldıkça, bunun farkındalığı ortaya çıktıkça zannedersem... boyu küçük ama ebatları büyük bir dernek olarak bu yasanın da çıkmasını sağlarız gibi evet, geliyor bana.
Talip abi ve Fatih çok teşekkür etmiş senin şahsında tüm bu işte çalışan herkese. Bu sürece emek veren herkese çok teşekkür ediyorlar.
Ha, bu arada. Rakamlardan bahsedecektim.
Rakamlarda evet kaç
kişi? Evet arkadaşlar bugün aldığım şeye göre yani dokümana veriye göre biz çünkü Kanal D ile sürekli görüşme halindeyiz ve İnternetten bu şeyi izleme oranlarını soruyoruz. Kasım ayında 10.000 kişi olmuş, Aralık ayında 15.000 kişi olmuş, Ocak ayında 25.000 kişi olmuş, Şubat ayında 31.000 kişi bu filmleri izlemiş Kanal D'deki. Bunlar çok güzel rakamlar. Mart ayında da bugüne kadar yani ilk 10 günlük dilim içerisinde 13.000 kişi izlemiş ki bu Mart ayında 45.000'e çıkacağı.
Tabii bunda işitme engellerinin de büyük bir rol var.
Evet biz öyle düşünüyoruz. Yani bu 31.000 kişinin zannedersem 30.000 kişisi işitme engellidir diye.
1000 tane görmeyi izliyorsa bayağı iyi bir rakamda izlemektir o gün abi.
Yani. Evet.
Hayır ben şeyden korkuyorum. Adamlar sesli betimlemeye gerek yok. Sadece işaret dili yapın derlerse günün birinde şaşırma yani.
İşte ne yazık ki hani izleyenler...
Yani en azından tıklayın da arkadaşlar biraz şimdi sayıyı arttırın.
İzleyenler yani. Görmeyen mi işitme engelli mi olduğu belli olmadığı için bu anlamda Allah biraz şimdilik şanslıyız.
Evet ama yani bu konuda gerçekten bu derece hızlanabileceğimizi 90 filmler neredeyse... 100. film böyle bir kutlama şey olsun o gün abi hakikaten. 100'e gelince onu özel bir sayı olarak tutalım.
Evet. Aslında arkadaşlar daha çok film yapmak istiyoruz ama işte bunu biz Engin de bilir. Bu bütçe meselesi. Gerçekten bir filmin maliyeti 1500-2000 lirayı buluyor. Yani yapım maliyeti. Bu da kolay olmuyor. Yani işte biz Kanal D'den artırdığımız paralarla hem derneği götürmeye çalışıyoruz. Hem filmleri yapmaya çalışıyoruz. O yüzden şey olmuyor. Yani biz sponsorlar arıyoruz. Mesela diyoruz ki sponsorlara ya şu filmi yapalım başında sizin isminiz geçsin. DVD yapımcılarıyla görüşüyoruz. Onlara diyoruz ki hani bize destek verin DVD'de çıksın bu film. Yaklaşmıyorlar çoğu.
Kaldı ki benim en büyük hayalim sinemalarda. Telsiz kulaklık mantığıyla bir şunu bir de onu yapabilirsek hocam.
Yasada bu var tabii evet. Yani yasa teklifimizde bu.
Biraz daha bir sinema salonuyla görüşüp pilot çalışmayla onun da olabilirliğini görsek gam yemeden gideceğim yani hakikaten.
Yani bunun şöyle teknik olarak şuymuş bu mümkün. Mesela sinema filmleri bu film şeritleri 6 kanalmış. Bu 6 kanalın yani ses anlamında 6 kanalın 4 kanalı kullanılıyormuş. Yani işte iki kanalı müzik ve efektler, iki kanalı da şeyler, sesler için kullanılıyormuş. Şimdi diğer iki kanal boşmuş. Bu iki kanal sesli betimleme için kullanılabilirmiş ve şeye verilmeden, yani o hoparlörlerdeki çıktıya verilmeden direkt telsizle kulaklıklara gönderilebilirmiş. Yani bu teknik olarak mümkünmüş yaptığımız araştırma.
Gayet güzel. Bunu, ya büyük ihtimalle İngiltere'de benzer bir yöntem izliyorlardır.
Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar, bize duyarlı bir sinema salonu lazım. Yani evet. İşte bir tane sinema salonunu ya da sinemasının bir şeyini sesli betimlemeye uygun hale getirecek. Orada sesli betimlemeleri, filmler yayınlayacak bir şey lazım. Yalnız biraz sıkıntı da bizde arkadaşlar. Çünkü bu tür gösterimlere, bu tür şeylere ne yazık ki gitmiyoruz.
Evet.
Bunu desteklemiyoruz. Yani sadece ayağımıza gelsin, evimize gelsin, bunu yapalım. Yani en azından desteklemek için bile gitmiyoruz. Biz geçen sene iki kere, üç kere işte Evrensel Görme Özürler Derneği'nde sesli betimlemeli film gösterimi yaptım. Bütün internet sitelerine ulaşabildiğim herkese duyurdum. 5 kişi falan geldi izlemeye.
Öyle, biz de öyle şeyler çok yaşadık. 3 evet. kişi, 5 kişi.
İşte en son Şubat'ın birinde 6 noktada yaptık. 14 kişi.
Yine bayağı arttırmışsınız.
Epey arttırmışsınız.
Evet. Yalnız şöyle bir şey oldu.
Çoğu da sizin tanıdıklar mıydı o gün abi?
Yok, altı nokta kendisi mesaj atmış üyelerine. İşte tabii tanıdıklardı yani gelenlerin. Ama en son biz alternatif sohbet odasında hem ana serverden, Team Talk'tan, hem de sohbet odasından film gösterimi yaptık. Melekler ve Şeytanlar'la Da Vinci Şifresi'ni birer hafta arayla gösterdik. Orada da 15 ile 20 kişi arasında bir izleyici oldu. Ana sunucuya kimse gelmemiş şey yaptığım kadarıyla. Ama bu da başarıdır. Yani bir filmi 15 kişinin evinden de olsa izlemesi, 20 kişinin.
Yavaş yavaş. O filmlerin çoğu GTM'de de olduğu için adamlar oradan indirmiş olabilir. Yani öyle bir ihtimal de var. Yani adam izlemiş de olabilir.
Zaten biz işte hani GTM'le aramızdaki şifai sözleşme gereği GTM'e koymadığımız, MP3'ünü koymadığımız hiçbir filmi daha önce başka bir yerde yayınlamıyoruz mesela.
Evet, ama yani sonuçta bu kadar filmin yapılması, Türkiye'de bu sektörün bu kadar ilerlemesi, yani 3-4 yıl önce hayal ettiğimizde göremediğimiz bir öngörüydü. Ama çok güzel yani, o kadar diziler yapılıyor, o diziler başka filmlerin yapılmasına sebep oluyor. Önümüz çok açık o anlamda diye düşünüyoruz.
Yani evet, aslında totalde düşünürseniz şimdi öyle bir geçer zaman ki biz 64. bölümden falan başlamıştık hatırladığım kadarıyla. Şu an 105. bölümde. Evet, yani 40 bölüm oradan, işte 9-10 bölüm vedadan yapılmış, işte 5 bölüm şuradan bakarsanız yani bir 100 film daha yapılmış dizi anlamında, hani parça parça.
Film uzunluğunda olduğu için diziden maşallah.
Evet, 90 dakika arkadaşlar. 100 dakika bir dizi. Yani en kötü dizi 100 dakika, 90 dakika. Bu da bir film şeyinde. Yani biz aslında bugüne kadar 200 tane filmi, yani ortalama düşünürseniz, sesli betimlemeli hale getirmişiz. İşte şey düşünüyoruz, yine Mayıs ayında hani geleneksel olarak bu biz Antalya sinemalarıyla her yıl bir film gösterimi yapıyoruz. Yine bu Mayıs ayında da güzel bir filmi sesli betimlemeli, işaret dili ve altyazılı olarak hazırlayıp göstermeyi planlıyoruz. Böyle bir şeyimiz de var. Ama İstanbul'dan da bekliyoruz yani bizi çağırmalarını. Mesela İstanbul'da da bir böyle bir şey düzenlenmesini, bizim gelmemizi, film gösterimi yapmamızı, işitme engellerle birlikte.
Evet, doğru söylüyorsun. O konuda
bir de ben şeye inanıyorum ya, 2014 yılı gelmeden bence 2013 içerisinde sinema salonlarında gösterimde olacak gibi geliyor bana bu sene.
Güzel bir hayal ama uzak bir hedef şimdilik. Çünkü sinemacılar arkadaşlar, yani yayın sektörü gerçekten çok ketum, nasıl söyleyeyim, bencil bir sektör ne yazık ki. Yani bunu gördük biz bu şeyin içerisine girdikçe. Hani insanlar bu anlamda çok samimi değiller. Yani sizin yüzünüze tamam yaparız ederiz çok güzel şu uf ama iş uygulamaya geldiği zaman herkes kaçıyor. Yapmıyor.
Evet.
Mesela şimdi bizi geçen de bir firma aradı. İşte Ateşin Düştüğü Yer diye bir film DVD'si çıkacaktı. Bunu yapalım dedik. Biz daha önce de onlara birkaç film yapmışız. İşte ben şey arası hani bunun ücreti falan olur mu nasıl olur falan baktım vazgeçecek tamam bunu size ücretsiz yapalım dedik hemen tabii kabul ettiler. Kendi imkanlarımızla işaret dili, altyazı ve sesli betimlemesini yapıp.
O yapıldı değil mi o gün abi?
Tabii o yapıldı gönderildi zannedersem DVD'si ne zaman çıkar bilmiyorum ama çıktığında bu şekilde çıkacak. Yani ücretsiz dediğinizde herkes atlıyor üstüne. Ama bir 2000 lira, 3000 lira onlara bir maliyet çıkarttığımızda halbuki filmlere milyarlar harcıyorlar. Ama bu tür şeylere para harcamak istemiyorlar. Böyle bir şey var. Durum var yani.
Evet, başarılar diliyoruz Orgun abi. Umarım çok daha iyi olacak. Dediğim gibi belli olmaz bu sinema olayları da. Neyin nereden çıkacağı belli olmuyor. Bir şeyi duyan başka biri oraya geliyor.
Evet.
Çünkü bu işler yapıldıkça gelişiyor. İnşallah daha iyi noktalara gelir.
Evet yani işte dediğim gibi burada ben tekrar söylüyorum. Yani bu işin gelişmesinde, bu işin Türkiye çapında yayılmasında Kanal D'nin çok büyük bir rolü var. İnşallah bu böyle devam eder. Bu anlamda Kanal D'ye teşekkür ediyoruz. Ve biz Kanal D'ye yani sesli betimleme olarak bir ödül, bir plaket, bir şey vermemiz gerekiyor. Bunu da zaten ben planlarım arasında ama onun bir günü bir belli şeyi olması gerekiyor. Tabii şimdi bunun bir medya tanıtımı yapılsın bu dizilerin. Ondan sonra zannedersem esas patlama olacak gibi geliyor. Çünkü şu an Kanal D'ye sadece yayınlanan dizilerde altyazı olarak geçiyor. Bu film işte sesli ve işaret diliyle yapılıyor şeyde diye. Ama bu gerçekten sesli ve reklam anlamında tanıtıldığında Türkiye'nin birçok tarafından yani bu 30 bin 40 binlik şeylerin 100 bine çıkacağını düşünüyorum izleme sayısının.
Evet. Ya şey çok güzel. Sesli betimlemeyi Türkiye'ye getirebilir miyiz diye düşünüp olayın buralara gelmiş olması o kadar güzel bir şey ki. Hatırlıyorum şimdi ilk çalışmaların başladığı zamanları. Hakikaten evet. Kısa sürede aslında
evet aslında onun hikayesini bize Engin biraz anlatsa yani onun heyecanını biz çok şey yapmıyoruz. Yani ben çok sonradan dahil oldum yani, ama aslında sesli betimlemenin temeli Engin ve Kenan'dır.
Adem abinin aslında. Yani aslında Adem abi öyle hiç konuşmuyor ama esas oydu bize sesli betimlemeyi ilk gösteren. Biz 2002'li 2003 yıllardı galiba. Belki daha da eskiydi değil mi hocam? 2000'li yılların başında ben BİM'de ilk ses üretimine bir film gördüm aslında.
Evet.
Rüzgar gibi geçtiği hatta bakmıştım. Biliyor musun hocam?
Birçok filmi işte. Şeyden izlemişizdir. O zaman adı Freedom Box'tı. Müthiş.
Yo, önce orada gördük sonra 2004'lerle birlikte Freedom Box üzerinden o zaman Matrix'ler, Titanic'ler falan birçok film izleme fırsatımız oldu. Hakikaten müthiş bir şeydi yani. O zaman müthiş bir heyecandı yani ilk ses üretimlemeli filmler. Yani o süreç öyle başladı. O zaman onun adı sesli betimleme de değildi yani o biz audio description işitsel tarif falan diyorduk.
Öyle
yani.
Bir şeyler öyle diyorduk ona. Soner ona güzel bu ismi Soner olmuştu.
Evet bu sonuçta ne yapsak falan diye konuştuk. Bu anlamda nasıl bir yöntemle nasıl yapılabilir diye düşündük. Ve 2005'li yıllarda falan o dönem biz engelsiz erişimi kurduğumuz ilk dönemlerdi bu zaten. İlk sesli, kendi sesli betimlemediği filmimiz aslında şey oldu. Allah'ım ne oluyor bu ya? Nasıl kapatacağım bunu hocam? Olgun abi?
Ben buradayım.
Olgun abi orada seni başka bir şey, diğer hattan alıyor, arıyorlar hocam.
Evet tamam. bir saniye Olgun abi, bunu nasıl kapatacağım ben ya? Arama beni. Alo. Var oğlum kapattık.
Evet Olgun abi gitmiş oldu bu arada hakikaten.
Gökhan'cığım kapat güzelim. Kapat. Evet şimdi Olgun abi tekrar arayalım.
geldik.
Evet tamam. Ne anlatıyorduk? İşte
2005'lerde engel yarışımı kurduğumuzda.
Kurduğumuz dönemde biz halen YouTube'da o durur. İlk sesli betimlemeli küçük kendimiz bir film çektik. O film de marketlerde yaşanan sorunlarla ilgiliydi. Hatta Müşide oynamıştı çorbayla.
Şey. Yani otobüsle ilgili, otobüsle ilgili durak ve otobüslerle ilgili
duraklarda
çektik.
Duraklarda yaşanabilen sorunlar, işte ineceğimiz durağı neye bilemiyoruz. Bir de marketlerle ilgili iki film yaptık ve bunları sesli betimlemeli yaptık. İlk engel seçim tanıtımında da bunları gösterdik. Temmuz 2006'ydı
galiba.
Evet. Filmleri biz görmedik. Nerede bunlar şimdi? Var mı arşivde?
Var.
Ben paylaşayım onları. Senle de paylaşayım. Hı-hı. Facebook'tan
onları sesli betimlemenin hatta sitesine koyalım. İlk sesli betimlemeli filmler diye. O direkt sitede yayınlansın yani.
Tabii yayınlanabilir. Zaten bizim yaptığımız bir filmdi. Gerçi çok amatörmüş o zaman bakınca evet. Ama yine de sesli betimlemeydi. daha sonraki aşamada o aralar işte Soner, Kenan hep beraber biz bu işi yapmamız lazım ya yani, bu önemli bir şey diye gittiğimizde biz bunu ne yapsak dedik. O zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde biz bunu Mithat Alan Film Merkezi'ne götürelim dedik. Çünkü onlar film de yapıyor belki yardımcı olur diye. Yamaç Bey, Yamaç Okur gerçekten çok büyük emeği vardır o süreçte. Ona götürdük. Dedik ki biz böyle bir projemiz var. Ne yapabiliriz? Yani bunu yapalım Türkiye'de yapmak istiyoruz. Bize destek olur musunuz falan dedi. Dedi onlar çok mükemmel geldi onlara da bu fikir. Yurt dışından iki tane film getirttik. Onu hatırlıyorum o dönemde. Ve bir sesli betimleme grubu işte 2006'nın şeyinde o zamanlar kuruldu. Gerçekten o dönemde kurulan bir yapıydı sesli betimleme yapısı. Ve ondan sonra işte çarpışma yapıldı. Ondan sonraki seri zaten biliyorsunuz. O kadar kolay olmadı. Yani her zaman bunun montajlanması falan çok zordu. O arada Cennet'i beklerken biraz önce Talip abi de yazmıştı. Yani ilk uzun metrajlı filmimizdir diyebilirim o süreçte. Yani ilk, ya o aralar yapılan ilk filmlerden biri oydu. Bir de Kayıp Balık Nemo'dur. Ki bence hala çok güzel bir filmdir.
Evet. Yani
ses betimlemesi itibariyle şeyi itibariyle çok güzel bir filmdir. O süreçte hem bu filmin yapısının nasıl oluşması gerektiği konusunda çok tartışmalar yaptık. Kuralların belirlenmesini sağlamaya çalıştık falan. Derken öyle biraz kör topalda olsa kuruldu. İlk birkaç yılı tabii çok yavaş ilerledi. Öğrenci projesiydi. İnsanlar vakit ayırdıkça film yapabiliyorduk. O yüzden çok da film çıkmadı açıkçası. Yani ilk bir yılda 2 film, 3 film falan yapmak çıkabildi. Çünkü kolay olmuyordu. Ondan sonra festivallerle birlikte yani festivallerde yer almaya başlayınca biraz daha daha fazla film yapma şansımız sebep oldu. Ve daha sonra da ardından da bu proje gerçekleşmiş oldu.
Evet.
İlk DVD nasıl çıktı? Kimin?
Bir şey mi var? Hı-hı. Hadi görüşürüz. Hı. Alo. Şimdi telefon falan hiçbir şey kapanmıyor hocam.
Evet.
Böyle bir süreççi olan bir yapıydı. Yani yaklaşık
olarak. İlk DVD ne zaman hangisiydi çıktı?
İlk DVD işte Cennet'i beklerkendi.
Yani ha o DVD'de çıktı.
Tabii DVD'siyle çıktı o. Cennet'i beklerkenin kendi DVD'sinde.
Yapımcıyı o zaman nasıl ikna ettiniz?
O da Yamaç'ın şeydi. Zaten Ders Zahim Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veren bir şeydi. Yani o anlamda. Mithat Alam'ın PAL bağlantılarıyla ikna edildi. Sonra D yapımdan Kabadayı ve şey o dönem D yapımla yine bir çalıştık biz. Kabadayı sanırım onlardan çıktı. Değil mi hocam?
Yanlış bilmiyorsam.
Bir de Sis ve Gece.
Evet. Ve Gece. Evet o da D güzel bir filmdi.
D yapım için onları yapmıştık. O dönem hatta onlar bir iki gösterim falan da yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'nde de onların tanıtımı oldu. Sesli betimlemeli olarak. Öyle başladı o DVD'lerle ve süreçler aslında o noktada. Ama daha sonra tabii ilgilenememek ve benzeri şeylerle bu süreç bir noktada kalır gibi oldu. Sonra GTM'e benim gelişim biraz daha sürecin o noktadan biraz biz yürümeye çalıştık. Daha sonra da derneğe devredildi zaten süreç ve öyle bugünkü haline geldi. Yani yavaş yavaş kendi içinde büyüyen bir yanda olmayan bir yapı. Zaten sesli betimleme dünyada da o kadar eski değil.
1980 yılında
evet, 80'lerin başı falan evet, gelişmeye başlıyor.
Neydi, Frank Fansfield mıydı neydi, öyle bir adamdı galiba. Onun şeyini vardı tarihçesinde, o buluyor sesli betimlemeyi. İlk tiyatrolarda çıkıyor aslında, filmlerde değil. Tiyatrolar için düşünülüyor. Daha sonra filmlere yansıtılıyor.
Bu arada sesli betimlemenin o zamanlar sanırım dernek olmadan önceydi bu. Bir tiyatro deneyimi de oldu.
Evet evet tabii. Bir tiyatromuz da oldu sesli betimlemenin. O da vardır şeyde. İstanbul. İlk telsiz kulaklık deneyimi o zaman yapıldı. Sonra ilerleyemedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatronunda oynattığı bir oyundu değil mi hocam?
Evet.
Evet. Emine hatta o da canlı, simultane
betimleme yaptı. Bir betimleme oldu. Gayet de güzel oldu. Ama Emine o oyunu tabii sürekli provalarını da izlemişti. Aynı bir filmi izleyip metin çalışmalarını yapmak gibi o da.
Tabii yani böyle bir çalışma da aslında bu işin tiyatral boyutu her zaman olmalı. O da telsiz kulaklık kullanıldı. Aslında o zaman da o da çok beğenildi ama şu an çok bakir bir alan. Hani devam edemedik onunla ilgili. Ama yani ben hep sesli betimlemenin bir tek filmlerle değil, örneğin bir seminer oluyor. İnsanları simultane tercüme veriyorlar da neden simultane sesli betimleme yapmıyorlar? Adam orada sunum gösteriyor.
Evet, tabii.
Bir sürü şekil, grafik gösteriyor. Hı-hı. Sen arada kalıyorsun şey gibi. Aslında onların da sana
sesli
betimlenmesi gerekiyor. Yani bir işitme engelli işaret diliyle anlatılıyorsa
aslında sesli,
evet. Onların beti adam bir sürü figür gösteriyor orada. Sen öyle manyak
sesli olarak sesli betimlemenin yani. Uygulama alanı o kadar geniş ki aslında. Mesela bir müzikal düşünün. Burada kostümler var, kıyafetler var, giyilen, ondan sonra oradaki hareketler var. Müzikalde müziği duyuyor görmeyen engelli gittiği zaman ama onun bir kulaklık aracılığı anlatılması, işte bir müzedeki bir sesli betimlemenin yapılması
tabii, yani çok geniş bir alan. Müzeler de bu işin bir parçası. Hani müzeler üzerinde sesli betimleme, müzelere gidenler için özellikle oradaki şeylerin betimlenmesi var. Tiyatrolar var, filmler var, seminerler var. Yani sesli betimleme aslında bir dil. Bir doktora baktığında değil mi hocam? Görüntünün evet, dilini vermen lazım. Tabii. Aslında. O anlamda birçok uygulama alanı var olan bir yapı. Ben inanıyorum ki zaman içinde o noktalara da eğilinebilecektir. Yani veya daha fazla gidilebilecektir.
Ben bir de sesli betimlemenin gerçekten kurallı, kaliteli olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün çoğu kişi, yani bazı yapım şirketlerinin piyasadaki sesli betimlemeyi bir rant olarak düşünmeye başladığını duyuyoruz. İşte, ve yapılmış böyle birkaç film var. Aslında çok gelişememiş onlar ama gerçekten sesli betimlemenin mantığına uymayan, işte sesli betimlemeyi hiç anlamamış şeyler. Bunun da bir şekilde önünü kapatıp bu sesli betimleme işinin gerçekten yasasının, yönetmeliğinin çıkartılıp o kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
Evet, doğru söylüyorsun.
Kesinlikle de, katılıyorum.
Bu arada süremizi aşmışız hocam. 11.05 geçiyor saat.
Evet, süremiz bitmiş. Pilim de bitmek üzere. %10'a evet, düştü.
Peki, o zaman sana teşekkür ediyoruz. İnşallah yine konuşmak üzere diyoruz.
Ben de teşekkür evet, ediyorum.
Abi, İyi geceler diliyorum herkese. Belki bir başka konuyla, belki sesli betimlemeden yeni haberlerle gene konuğumuz ol. Bekliyoruz İnşallah. Haberlerini.
Peki, iyi akşamlar.
İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle tekrar. Evet.
Evet hocam, saat 11.05.
11.05 geçiyor. Bir şarkıyla bırakalım bizi.
Aslında yeni şarkıdan sonra bırakalım. Bugün böyle bol konuklu bir gün geçirdik. Herkese iyi geceler diliyoruz.
İyi geceler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.